Eğer kardeşliğin bedelini ödetmiyorsa bize imanımız, o iman iman değil. Aman ittifakımız bozulmasın diye düşünenler, onlar güçlüdür, onlarla birlikte olmalıyız diyenler, Allah Azze ve Celle ile ittifakı bozmayı nasıl göze alabiliyorlar? Allah'la savaşanlar bile yeniden bu milletin eğer parça parça olmasını istemiyorlarsa, hakikaten kardeş olarak kalmalarını istiyorlarsa, yeniden İslam'a sarılmak zorundadırlar. Vallahi başka bir çimento bulunamadı, bulunamayacaktır. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah Azze ve Celle Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Toptan sarılacaksınız Allah'ın ipine. Hep beraber sarılacaksınız. Allah Azze ve Celle daima Müslümanların birlik beraberlik içerisinde cemaat halinde olmalarını emreder. Ümmet düğümünü bir defa çözdüler. Ondan sonra ırkçı, ırkçılıktan sonra aşiretçi, aşiretçilikten sonra aileci, aileci olduktan sonra da ferdiyetçi hale getirdiler.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz iman ve kardeşlik konulu konferans ve etkinlik programımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Davetimizi duyarak Adana'dan, Elazığ'dan, Gaziantep'ten, Ankara'dan ve Mardin'den programımıza teşrif eden, bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimize ve siz değerli halkımıza teşekkür ediyor ve bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Malatya'da konferanslar zincirinin ikinci halkası ile bizleri sizlerin karşısına çıkartan Rabbimize hamd ediyor. Sizlerle bir kez daha birlikte olmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Kıymetli misafirler, değerli halkımız, İslam dininde kardeşlik bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Müminler ancak kardeştirler. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız buyurmaktadır. Kur'an ve sünnetin oluşturduğu bu kardeşlik, İslami bir medeniyet kurmanın tek yolu ve en etken aracıdır. İşte biz de bu nedenle, bizler de İslam medeniyetinin oluşması için İslam ve kardeşliği gündemimize aldık. Şimdi programımızı Rabbimizin yüce kelamıyla açmak üzere Cumali Demirbağ kardeşimi Kur'an-ı Kerim tilaveti için huzurlarınıza davet ediyorum.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı Cumali Demirbağ kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi sırada açılış ve selamlama konuşması için Furkan Vakfı Elazığ Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Resul Doğaner Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, gönüllü teşekkürlerimizin gücü de temsilcileri. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz konferanslar zincirine iman ve kardeşlik konulu konferansla devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamd ediyor ve sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim, sizleri sahabe-i kiram hazretlerini hatırlatarak biraz düşündürtmek istiyorum. Hani hatırlar mısınız onları? İman etmeden önce birbirlerine düşmandılar da bir uçurumun kenarında bulunuyorlardı. Ve Allah'ın dini ve Kur'an'la beraber birbirlerine kardeşler oldular da ve bu kardeşlikleri sayesinde o uçurumun kenarından kurtuluverdiler. Ve bu kardeşlikleri onları öyle bir kaynaştırdı ki bir binanın tuğlaları gibi sapasağlam kardeşler yaptı. Ve onların bu kardeşliği onları yenilmez bir kale gibi, mermi gibi, kurşun gibi sapasağlam bir ümmet yapıverdi. Ve aradan uzun bir zaman geçti. Ve ümmeti Muhammed kardeş olduğunu unutmaya başladı. Ve bu kardeşliğini unuttuktan sonra birisi Araplığıyla, birisi Türklüğüyle, birisi başka bir şeyle övünmeye ve ırkını, dilini, rengini ön plana çıkarmaya başlayınca ellerindeki bu gücü, bu kudreti kaybettiler. Ve bugün geldiğimiz nokta ortadadır. Ve bugün Çeçenistan'da, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta, Keşmir'de, adını sayamayacağımız birçok yerde Müslümanlar mazlum ve zulme uğramış vaziyetteler. Bunun sebebi Müslümanların birbirlerine düşmüş olmaları ve güçlerini kaybetmiş olmalarında yatmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, bugün Müslümanların değil, sadece Müslümanların değil, aynı zamanda bütün Batı medeniyetinin insanlarının da kurtuluş reçetesi İslam medeniyetinden geçmektedir. İslam medeniyetinin insanları ise ırkıyla değil, diliyle değil, rengiyle değil, sadece iman kardeşliğiyle ön plana çıkmaktadırlar. Ve onların kardeşliğinde iman, dava, akide bağı vardır. Ve bu bağ sayesinde tıpkı sahabe-i güzün hazretleri gibi yenilmez bir kalaya dönüşebiliriz. Ve insanlık bugün uçurumun kenarında bir kurtarıcı beklemektedir. Ve bu kurtarıcının adı İslam'dır. İslam medeniyetinin ta kendisidir. Evet, Rabbimizden niyazımız odur ki yeniden bizleri kardeşlik şuuruyla şuurlandırsın. ve davamızı yeniden omuzlamayı bizlere nasip eylesin. Farklı davaları bir kenara bırakmanın, kardeşlik şuuruyla şuurlanmanın ve İslam'ı yegane dava edinmenin zamanı gelmiştir. Çünkü bütün insanlık İslam'ı beklemektedir. Kıymetli kardeşlerim, konuşmalarımı bitirmeden önce sizlere Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı hakkında, vakfımız hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı, Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin 1980'li yıllardan beri yürüttüğü çalışmalarla temelleri 1980'li yıllara dayanmaktadır. Ve bu faaliyetler sayesinde 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı filizlenmiş ve yeşermiştir. Genel merkezi Adana'da olan vakfımızın yegane dairesi, meselelere Kur'an ve sünnet çerçevesinden bakan ve Kur'an ve sünneti sahabe-i güzin hazretleri gibi anlayan, hakiki imana ermiş, ahlakı güçlü, basiret sahibi ve davasının gerektirdiğini meşru yollardan yapan ve Allah'ın yeryüzündeki hakimiyeti için meşru yollarla mücadele eden ve toplumunun her meselesinde onlara öncülük yapabilecek öncü bir nesili hazırlamaktır. Ve vakfımız bu neslin hazırlanması için Rabbani, ilmi ve şumullü bir çalışmanın ve bir projenin gerektiğine inanmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, kurulduğu yıllardan bu yana kadar aralıksız eğitim ve hizmet çalışmalarını devam ettiren vakfımız, sizlerden aldığı destekle inşallah bu hizmet halkasını giderek artıracak ve güçlendirecektir. Son olarak konuşmalarımı bitirmeden önce bu programın hazırlanmasında emeği geçen bütün hanım bacılarımın ve kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun diyor. İslam davası için emek etmiş, çile çekmiş bütün hocalarımızı ve bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Allah hepsine rahmet etsin. Esselamu aleyküm.
Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözünüz yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Ayet-i Kerime meali. Resul Doğan Erbey Efendi'ye selamlama konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbimiz gayretlerini artırsın inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi sırada bir şiir dinletimiz var. İman ve kardeşlik konulu şiir dinletmesi için Yusuf Köle Beyefendi'yi huzurlarına davet ediyorum. Buyurun.
Gel ey kardeşim, dertleşelim. Zor günlerdeyiz, yaklaşalım. Yüce Rabbim, müminler kardeştir fermanıyla, kardeşim olan, söyle, nereye gidiyoruz? Biz değil miydik peygambere ve sadık ashabına Medine'de kucak açıp muhaciruna ensar olan, bir vücudun azaları gibi birbirinin derdiyle dertlenip sevinçlerimize ortak olmadık mı? Komşusu açken tok yatan bizden değildir nebevi fermanını kalbimize yazmadık mı? Tarihe geçen sözleriyle ey kardeşim, vallahi her şeyimi seninle paylaşırım diyenler biz değil miydik? Gün oldu konuşmadık mı Bedir'de? Ya Resulallah, bize denizi de göstersen içimizden hiç kimse geri kalmaz, gireriz seninle. Gün oldu Uhud'da, sana gelen oklar bana gelsin ya Resulallah diye haykırıp o yüce nebiye siper olmadık mı? Ey kardeşim, hiçbir değerimiz yokken imanımız ve kardeşliğimiz sayesinde insanlar arasından çıkarılan en hayırlı ümmet kılınmadık mı? Aramızda ne akrabalık ne de bir dostluk olmadığı halde Allah bizi iman kardeşi yapmadı mı? Ey kardeşim! Vallahi imanımız eskiyince hayatımız ve anlayışımız değişti. Allah ve Resulünün hükümleri her şeyin önündeyken şimdi geriye mi attık? Ne oldu kardeşini nefsine tercih edenler, derdiyle dertlenenler? Allah'ın Resulünün davası değil, dünyalık çıkarlar düşünülüyor şimdi, heyhat! Küfrün planlarına alet olan kardeşlerim var, heyhat! Kavmiyetçilik yapan bizden değildir, nebevi fermanına rağmen ırkını öne çıkaranlar var, heyhat! Heyhat! Heyhat! Gözlerimizi kör etti dünya sevdası. Burnumuzun ucunu dahi göremez olduk. Ey kardeşim! Zalimi öz ellerinle besleme. Hem de dinime, İmanıma, peygamberime dil uzatıp namusuma el uzattığı halde, ey kardeşim, şimdi uyanma vaktidir. Kur'an'a ve sünnete yeniden sarılma vaktidir. Davamızın geleceği için iman kardeşliğini, İslam ümmetini savunma vaktidir. Biliyorum, zayıf ve güçsüzüz. Bil ki yalnızlığımız dünya içinde kaybolmaktan, güçsüzlüğümüz ise dünyaya sarılmaktandır. Şunu hiç unutma kardeşim, ancak hakiki iman edenler kardeştir. Gel, müminlerle birlikte ol. Gönül ver İslam davasına. Duy artık bu mazlum ümmetin sesini, duy. Anla artık kardeşim. Başka yolun yok. Anla artık kardeşim. Başka yolun yok. Selam ve dua ile.
Sizlere devletle şiir dinletmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi sırada kendi beste ve yorumlarıyla Furkan, İlahi ve Marş ekli huzurlarında olacak. Kendilerini huzurlarında davet ediyorum. Merhaba. Ey Mekke'nin emini, merhaba ey cehaletin düşmanı, merhaba ey zalimlerin korkusu, merhaba ey inkılapçı peygamber, merhaba ey mahzun ümmetin sığınağı, merhaba ey çaresizlerin şifası, merhaba ey günahkarların şefaatçisi, merhaba ey İbrahim'in duası, merhaba ey İsa'nın müjdesi, merhaba ey Kur'an'ın tebliğcisi, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat.
Allahümme salli ala Thank you.
dedi.
Furkan İlahi ve Marş ekibine İlahi ve Marşlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbimiz yeni beste ve yorumlar nasip etsin inşallah. Kıymetli misafirler, değerli halkımız, Konferans bölümümüze geçmeden önce muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında dünyaya gelen Hoca Efendi, ailesinden ve çevresinden aldığı dini eğitimle İslam'ı seven bir genç olarak yetişti. Toplumun içinde bulunduğu durum ve Hoca Efendi'nin sorumluluk duygusu onu çeşitli İslami ilimleri öğrenmeye ve İslam'ı tebliğ etmeye yöneltti. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden mezun olduktan sonra Mısır'ın El Azhar Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesinde tamamladı. Temeli 1980 yılına dayanan bu hareket, Allah'ın yardımı, Hoca Efendi'nin ve gayretli birkaç insanın fedakar çalışmaları ile 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak filizlenmiştir. Hoca Efendi'nin en büyük amacı, Rabbani metotla İslami hizmetler yapan, tüm meselelere sahabe nesli gibi Kur'an ve sünnet penceresinden bakan, iman, ibadet, ahlak, cihat gibi Kur'an'da bulunan bütün vitaminleri alınması gerektiği kadar alabilen öncü bir neslin ortaya çıkarılmasıdır. İslam ümmetinin kurtuluşunun alim ve aydın vasıflı insanların yetiştirilmesinden geçtiğine inanan Hoca Efendi, bu amaçla yıllardır talebeleriyle derslerine devam etmektedir. Şimdi konferanslar için kendilerini kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurun efendim.
Kainatta Allah'ın kudretini görmediğiniz müddetçe, sanatı, rahmeti, merhameti görmediğiniz müddetçe Allah'ı tanıyamayacaksınız. Allah'ı tanıyamayan hiçbir zaman Allah'a hakkıyla iman edemeyecek. Bazı meselelerde Kur'an'a uyan, bazı meselelerde ise Kur'an'a uymayan, uymak istemeyen kimselerden, o meselelerde Kur'an davacı olacak. Ve ya Rabbi, beni onlar şu meselelerde mehcur bıraktılar. Şu meselelerde terk ettiler beni ya Rabbi. Rabbini seviyorum diye iddia edenlerin içerisinde, Rabbi için bir şeyler ortaya koymayanlar, bir kenarda duranlar, seyirci olanlar, maçı seyredenler, tribünlerden aşağıya inmeyenler, onlar ne kadar dürüsttürler acaba? Sadece Allah için sevmek kafi değil. Sadece Allah için buğz etmek de kafi değil. Allah için sevmeyen, Allah için buğz etmeyenler, onlar hakiki imanla iman etmiş sayılmayacaklardır. Allah Resulü'nün talebelerine bile demek ki birisi bir kıvılcım atıverdiği zaman, demek ki birisi kendi ırkıyla övündüğü zaman, demek ki diğerlerinin tahrik olmasına sebep oluyor. Sahabe bile böyle ise, bugün sahabi gibi olmayan bizlerin arasında birisi kendi ırkını övmeye kalktığında diğerlerinin de kendi ırkını öveceği gayet açık meydandadır. Thank you.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahhamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye'deki hizmetlerin, Türkiye'deki fikirlerin birçoğunun başlangıç yeri olan şehirlerden bir şehrimiz olan Malatya'da ikinci bir konferansı nasip ettiği için Rabbime hamd ederek sözüme başlıyorum. Allah Azze ve Celle İnsanoğlunun dine ihtiyacını bildiğinden dolayı sürekli olarak ama aynı dini bütün insanlık tarihi boyunca göndermiştir. İnsanın imana ihtiyacı var, insanın dine ihtiyacı var. Her ne kadar insan İslam fıtratı üzere yaratılıyorsa da, her doğan İslam'a uygun bir şekilde, İslam'ı yaşamaya uygun bir şekilde yaratılıyorsa da yine de Allah Azze ve Celle'nin kendisinden ne istediğini bilebilmesi için dine ihtiyaç vardı. İbn Haldun'un da ifade ettiği gibi dindar toplumlar dinsiz toplumlara nispetle her zaman daha güçlü olmuşlar ve onları yenmişlerdir. Hatta bazen yanlış bir dinin mensupları olsalar bile dinsiz toplumlara nispetle daha güçlü olmuşlardır. Herhangi bir şeye imanda böyle bir güç var. İman eden insanın kendini güçlü hissettiğine tarih şahittir. Her ne kadar batılı din sosyologları insanın dine temayülü olmadığını söyleseler de insanın hakikatte dini sevecek bir şekilde yaratılmamış olduğunu söyleseler de bu onların yanlış dinleri için geçerli olabilir. Çünkü eğer bir din mesela en takva sahibi insanın ruhban olan insan olduğunu söylüyorsa elbette ki böyle bir dine karşı insanların temayülü olmayacaktır. Bir din mesela banyo yapmamayı, yemek yememeyi, İnsan gibi yaşamamayı takva sahibi olmanın şartı olarak görüyorsa elbette ki böyle bir dine karşı insanların temayülü olmayacaktır. Batı kendi dinini bozduğundan insanları dinsizleştirdi. Yanlış din insanları dinsiz hale getirdi. Ondan sonra da insanoğlunun dine temayülü olmadığını, ondan dolayı dinsiz olduğunu söylediler. Hakikatte İnsan dine temayüllü olarak yaratılıyor ve Allah Resulü bunu haber veriyor insana. Hem de o kadar ki daha ruhlar alemindeyken Allah Azze ve Celle ruhlara soruyor. Elestu bi rabbikum kalu bele. Rabbiniz değil miyim dediğinde Allah Rabbimizsin demişlerdi. Biz daha dünyaya gelmeden daha ruhlar alemindeyken bile dine temayüllüydük. Allah Azze ve Celle İnsanın dine meyilli olarak yaratıldığını bu şekilde ifade ediyor. Ama insanoğlu zaman içerisinde dini bozduğundan dolayı yanlış dinler, yanlış sonuçlar meydana getirdi ve o yanlış dinler insanları dinden soğuttu. O aşırılıklar, takva adına yapılan o aşırılıklar insanları dinden soğuttu ve dinsiz bir toplum meydana gelmesine sebep oldu. Ondan sonra kendilerinin yanlış dinini kurtarabilmek için insanın dine temayüllü olmadığını söylemek zorunda kaldılar. Halbuki Allah Azze ve Celle insanı eğer dine temayüllü olarak yaratmamış olsaydı insana zulüm olurdu. İnsan demek ki dinsizliğe temayüllü, fakat Allah ondan dine bağlı bir Müslüman olmasını isteyecek. Bu insana zulüm olurdu ve insanı cehenneme atmak için sanki Allah Azze ve Celle bahane arıyor gibi bir durum ortaya çıkardı. Halbuki Allah Azze ve Celle insanın dine meyilli olarak yarattı ki kıyamet gününde hiç kimse bir mazeret söyleyemesin. Tarih boyunca hangi insanlar hakiki imanla iman ettiler? İman, hakiki iman neydi ve ne yaptırdı? Nice insanlar var ki 50-60 yıl namaz kıldı, Kur'an okudu, kitap okudu ama hiçbir zaman hakiki imana da ulaşamadı. Hakiki imana ulaşmanın yoluna girmedi. Hakiki imana ulaşabilmek için yapması gerekenler bunlar değildi aslında sadece. Yapması gerekenleri yapmadı. Bazen iman çok uzun bir yolla elde edilebilirken, bazen de çok kısa bir yolda elde edilmektedir. Bazen 50-60 yılda alınamayan yol, birkaç saniye içerisinde alındığı olmaktadır. İşte mesela Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam'ın kıssasını bize anlatırken, bu noktaya işaret eder. Sihirbazlar Firavun'un sihirbazlarıdır. Ve Musa Aleyhisselam'ı yenmek üzere görevlendirilmişlerdir. Ve onlar Firavun'dan söz aldılar. Eğer bugün biz yenecek olursak bize ne var? Firavun onlara söz verdi. Yanımda değerli kimseler olacaksınız dedi. Ve onlar sihirlerini atarlarken Bi'izzeti Firavun diye atıyorlardı. Firavun'un şerefiyle İnsanlık şereflerini kaybetmiş olanlar, Firavunların şerefiyle diyerek ellerindeki sihri atıyorlardı. Ama bu insanlar birazdan Musa Aleyhisselam'ın mucizesini gördükleri zaman, onlar secdeye kapanıverecekler. Ve ulkiye seheratu secidin, kâlu âmennâ bi rabbil âlemîn, Rabbi Musa ve Harun. Secdeye kapandılar ve dediler ki, alemler Rabbine iman ettik, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Birçok insanın 50-60 yılda gelemeyeceği o noktaya bir anda geliverdiler. Tarihin en büyük diktatörü karşısında imanlarını izhar ettiler. Firavun onlara bana sormadan mı iman ettiniz dedi. Bana sormalıydınız yani. Ben izin verdim mi ki size? Daima Firavunların yöntemi bu olmuştur. Hakiki imanla iman edebilmeniz için onlardan izin almanız lazım. İnsanlara Allah'ın dinini öğretebilmeniz için onlardan izin almanız lazım. Halbuki Allah'ın peygamberleri kimseden izin almadan dinini öğretiyorlardı. Allah Azze ve Celle böyle bir örnekten bize bahsediyor. Firavun onlara benden izin aldınız mı ki dedi. Onlar izin almadılar ama iman ettiler. Sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim dedi. Sizi hurma kütüklerine astıracağım dedi. Yap dediler, la dair inna ila rabbina mukalibun. Zararı yok, istediğin şeyi yap, zaten Rabbimize döneceğiz. Yani sen de döneceksin, biz de döneceğiz. Ve orada bir gün hesaplaşacağız dediler. 50-60 yıl namaz kılan insanlar bu noktaya gelebildiler mi? Biz acaba mesela böyle bir durumda aynı tavrı gösterebilir miyiz? Hakiki imana bir anda ulaştılar. Bazen ışın yöntemiyle İnsanlar ışının hızıyla imana ulaşırlarken bazen kanı arabasıyla bile imana ulaşamıyoruz. Yıllarca gidiyoruz, yıllarca mesafe aldığımızı zannediyoruz ama hala yerimizde sayıp duruyoruz. Bir gün geliyor bir adam, bizden çok daha hızlı bir şekilde mesafe alıveriyor. Bir gün geliyor, hiç ummadığımız bir adam, dün belki içki içen bir adam, bugün birdenbire öyle bir şekilde değişmeye başlıyor ki birçok Müslümanı yıllardan beri namaz kılan, kitap okuyan, belki mektep medrese görmüş olan birçok Müslümanın yapamadığını yapmaya başlıyor. Hakiki imanla iman ediveriyor. Allah Azze ve Celle kime hangi şekilde nasip edecekse herkes o şekilde iman ediyor. Ama hakiki imana ulaşmak isteyenlere Allah hakiki iman nasip ediyor. Doğruları arayan insanlara ama doğruları aramayanlara gelince, muridundan olanlara, hakikatlerden yüz çevirenlere gelince, ilgisiz adamlara gelince onlar hiçbir zaman imana ulaşamıyorlar. İmana ulaşabilmenin ilk şartı ilgi duymaktır. İlgi duymayan kimsenin imana ulaşması mümkün değil. Bir kafir, dinsiz bir insan ama dine karşı ilgili bir insan bir gün gelip hakiki imanla iman edebilirken, diğer taraftan bir Müslüman, belki yıllardan beri Müslüman olan bir Müslüman, mektep medrese görmüş olan bir Müslüman, eğer ilgiyi duymuyor ise gerçekte, kalbinin derinliklerinde ilgi duymuyorsa, hiçbir zaman hakiki imana ulaşamayacaktır. Bir dinsiz belki bir gün gelir imana ulaşır, ilgi duyar, ilgi duyuyorsa eğer imana ulaşacaktır. Ama ilgi duymuyorsa, hiçbir zaman Allah Azze ve Celle ona iman nasip etmeyecektir. İlgi duyacak, daha sonra şüphelenecek. Şüpheler içerisinde kalacak. Daha sonra şüphelerinden kurtulabilmek için araştırmalar yapacak. Araştırmaları onun bir takım şüphelerinden kurtulmasını sağlayacak. İlgi duymanın sonunda şüpheler başlar. Şüphelerin sonunda araştırma gelir arkasından. Araştırmanın sonunda bir takım şüphelerinden kurtulmaya başlar. Ve o şüphelerinden kurtulduğu zaman, bir kısmından kurtulduğunda zan mertebesine erişir. Artık o zannediyorum demeye başlar. Zannediyorum ki İslam haktır der mesela. Bundan evvelde halbuki şüpheleniyorum diyordu. Şüphelerinin bir kısmından kurtulduğu zaman, zan mertebesine ulaştığı zaman, işte o zaman o insanın artık zannediyorum dediğini görürsünüz. Zannederim ki İslam haktır, zannederim ki şöyledir, şöyledir dediğini duyarsınız. O insan artık o yola girmiştir. Bir gün gelir zanlarından da kurtulmaya başlar. %99 olarak inansanız ama %1 ihtimalle olmayabilir diye düşünseniz, bu inanç değildir ve Müslüman olmak değildir. %100'e ulaşmadığı müddetçe insan Müslüman sayılmamaktadır. Bir gün gelir %100'e ulaşır, inandım demeye başlar. O insan artık Müslümandır ve inanmıştır. Fakat bu insan yine de iman etmiş sayılmayacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle Bedeviler hakkında buyurdu ki قَالَتْ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولَ اَسْلَمْنَا فَلَمَّا يَدْخُلُوا الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Bedevi Araplar dedi ki iman ettik, de ki iman etmediniz. Sizinki iman değil, henüz iman kalplerinize girmedi. Belki girecek yani. Arapçada lem edatıyla lemme edatının farklarından birisi bu. İman kalplerinize girmedi ama belki girecek ileride. O yüzden Allah Azze ve Celle lemma diyor. Henüz girmedi ama ileride girebilir. Gayret edin yani. İmana ulaşabilmek için gayret etmezseniz imana ulaşamayacaksınız. Kainat kitabını okumadığınız müddetçe imana ulaşamayacaksınız. Kainatta Allah'ın kudretini görmediğiniz müddetçe, sanatı, rahmeti, merhameti görmediğiniz müddetçe Allah'ı tanıyamayacaksınız. Allah'ı tanıyamayan hiçbir zaman Allah'a hakkıyla iman edemeyecek. Allah'ı tanıdığınız zaman Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevdiğiniz zaman işte o zaman hakkıyla imana ulaşabileceksiniz. O yüzden %100'e ulaşmış olsa bile bir insan yine de inanmıştır sadece. İman seviyesinde değildir henüz. Bedeviler de öyleydiler. Çöl Arapları, onlar da inanıyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle onlarınkinin iman olmadığını söyledi. Demek ki nice insanlar var ki Müslümandırlar. Fakat Allah Azze ve Celle katında onların imanı iman olarak kabul edilmemektedir. Demek ki Müslüman olmak başka bir şey, imana ulaşmak başka bir şey. Hazreti Ömer'e radıyallahu anhu'ya Efendimiz bir gün öyle söylemişti. Ya Ömer, beni her şeyden, kendi nefsinden bile daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsın. Beni her şeyden daha çok sevmedikçe. Allah Resulü böyle bir imanın iman olmadığını ilan ediyordu. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır, Rabbine yemin olsun ki ey Resulüm, Allah Azze ve Celle kendine yemin etmektedir. Kur'an bazen Allah'ın mahlukatına yemin eder. Tin gibi, zeytun gibi, güneş gibi, ay gibi bir takım mahlukata yemin eden Allah Azze ve Celle
bu ayette ise meselenin önemini daha çok belirtmek için bizatihi kendi kendine yemin etmekte ve ey Resulüm Rabbine yemin olsun ki demektedir. Onlar iman etmiş sayılmazlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aralarındaki münazaalı, tartışmalı meselelerde sen hakem yapıncaya kadar, sana gelip başvuruncaya kadar ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَدَيْتِ. Sonra senin vermiş olduğun hükümden de razı oluncaya kadar, kalplerinde bir sıkıntı duymayacak kadar, Resulullah böyle hüküm verdiyse böyledir diyecek kadar, her ne kadar Allah'ın Resulü böyle hüküm verdiyse de hakikatte meseleyi tam anlayamadı, o yüzden böyle hüküm verdi demeyecekler. Onlar sadece Allah Resulü'nün vermiş olduğu hükme razı olacaklar ama bu razı olma aynı zamanda kalpte bir sıkıntı duymayacak kadar razı olma. O mu söyledi o halde doğrudur diyecek kadar razı olma. Böyle olmadıktan sonra ve yusellimu teslime, tam bir teslimiyetle teslim olmadıktan sonra ey Resulüm ben onların imanını kabul etmiyorum. Allah Azze ve Celle böyle bir imanın imanı olmadığını ifade ediyor. Böyle bir iman Allah katında iman olarak kabul edilmiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kabul etmediği bir takım imanlar var. Bu insanlar Müslüman olsalar bile, bu insanlara kafir demiyoruz. Müslüman olmak başka bir şey dedik. İman ise harekete geçirir. Harekete geçirmeyen iman, iman değil. Adamın hayatını değiştirmeyen iman, iman değil. İnsan yatağından kaldırmayan iman, iman değil. Adamı dürtmeyen iman, iman değil. Sadece fikirleri değiştiren, hayatı değiştirmeyen iman, iman değil. Fikirlerin değişmesi kolay. Ama hayatın değişmesine gelince hiç de kolay değil. Onun içindir ki sağlam bir şekilde iman etmedikçe hayatın değişmesi kolay olmamaktadır. Fikirler değişiyor ama hayat aynı şekilde kalıyor. Yine işine gelmediği bir takım meselelerde Allah'a ve Resulüne başvurmuyor. Kendi bildiklerine göre davranıyorlar. O gibi meselelerde örflere göre davranıyorlar. Adetlerine göre davranıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin söylemiş olduğunun dışında olsa bile kendi örfleri, kendi adetleri o meselelerde Allah'ı terk ediyor. O meselede Kur'an'ı mehcur bırakıyorlar. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı mehcur bırakanlardan bahsediyor bize. Furkan suresinde ve kâle Resul, Ya Rab, inne kavmi ittehazu hâzel Kur'an'ı mehcura. Peygamber diyecek ki kıyamet gününden, Ya Rabbi benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktılar. Benim bu milletim bazı meselelerde Kur'an'a uydularsa bile, bazı meselelerde de Kur'an'a uymadılar. O meselelerde Kur'an'ı terk ettiler. Ben onlardan davacıyım Ya Rabbi. Sadece peygamberin şefaatini bekleyenlerin kulakları çınlasın. Peygamber kıyamet gününde davacı da olacak demek ki. Kur'an da davacı olacak bazı kimselerden. Bazı meselelerde Kur'an'a uyan, bazı meselelerde ise Kur'an'a uymayan, uymak istemeyen kimselerden, o meselelerde Kur'an davacı olacak. Ve Ya Rabbi beni onlar şu meselelerde mehcur bıraktılar. Şu meselelerde terk ettiler beni Ya Rabbi. Allah Azze ve Celle bu şekilde bazı kimselerin imanının imanı olmadığını ifade ediyor bize. İman olmuş olsaydın, kardeşlik gerçekleşecekti. Eğer bir iman Müslümanlar arasında kardeşliği gerçekleştirmiyorsa, o iman da iman değil. Eğer kardeşliğin bedelini ödetmiyorsa bize imanımız, o iman iman değil. Gerçekten iman etmiş olanlar kimlerdirler? Gerçekten kardeş olmuş olanlar kimlerdirler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimler olduğunu açıklıyor bize. Onlar imanın lezzetini almış olan kimselerdir. Her kimde şu üç şey varsa onlar imanın lezzetini almış olan kimselerdirler. Allah Azze ve Celle için sevenler, kardeş olanlar, onlar imanın tadını almış olan kimselerdir. Birbirlerini Allah için sevenler, sevdiğini Allah için seven ve sevmediğinden de Allah için nefret eden, buğz edenler. Buğz ediyorsa Allah için buğz edecek, seviyorsa Allah için sevecek. İmanın iki boyutu var kıymetli kardeşlerim.
Sadece Allah için sevmek kafi değil. Sadece Allah için buğz etmek de kafi değil. Allah için sevmeyen, Allah için buğz etmeyenler, onlar hakiki imanla iman etmiş sayılmayacaklardır. Her ikisi de lazım yani. Bir kısım insanlar görüyoruz. Bunlar kardeşlik adına kafirleri bile kardeş edinecek kadar kardeş oluyorlar. Kafirleri bile, kafirlerle bile dost olacak kadar ileri gidiyorlar. Bir kısım insanlar da görüyoruz ki Müslümanlara buğz edecek kadar buğz ediyorlar. Allah Azze ve Celle kesinle reddediyor. Allah için sevmedikçe, Allah için buğz etmedikçe imanınız tamam olmayacak ve imanın tadını almış olmayacaksınız. Nefret de var demek ki İslam'dan. İslam'ı sadece muhabbet olarak görmek isteyenler, bütün insanlığı, her şeyi sevmeyi İslam olarak görmek isteyenler, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinin öyle olmadığını ilan ediyor. Sizin zannettiğiniz gibi değil diyor onlara. Siz sadece muhabbeti dinin bir parçası olarak sanıyorsunuz. Belki nefret etmeniz gerekenlerden nefret etmemeyi siz dindar olmak zannediyorsunuz ama bilesiniz ki Allah Azze ve Celle katında buğuz da var, nefret de var. Kafirden nefret ve Müslümana karşı sevgi. Her ikisi bir Müslümanın kalbinde birleşmedikten sonra imanı tamam olmayacaktır. Allah Azze ve Celle her kime bunu nasip ettiyse onun o imanın lezzetini almıştır buyurdu. Sevdiğin Allah için seven, sevmediğin Allah için sevmeyenler. Allah Azze ve Celle kendisini eski hayatından kurtardıktan sonra yeniden eski hayatına dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin görenler, imanın tadını almış olan kimselere açıklıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bizim için önemli olan, bizim üzerinde durmamız gereken nokta, Allah için sevmeyenlerin imanın tadını almamış olduğunu ifade ediyor Resulullah. Allah için birbirini sevemeyenler, bir türlü bunu başaramayanlar, kafirlerin baskıları karşısında sessiz kalıp da bir Müslümanın kendisine yapmış olduğu haksızlık karşısında sessiz kalamayanlar, kafirin karşısında gösteremediği yiğitliği Müslümanın karşısında gösterenler, kafirden korkup da Müslümanın kalbini kırmaktan korkmayanlar, onların hakiki imana ulaşmadıklarını Allah ve Resulü bize haber vermektedir. Eğer kardeş olmuş olsaydık, kardeşliğin bedelini de ödemeye razı olacaktık. Kardeşliğin bir bedeli var kıymetli kardeşlerim. Hatırlayın Rabia Hatun'un sorusunu. Rabia Hatun'un yanına gelmişlerdi Hasan Basri, Malik bin Dinar Şakiki Belhi adında 3 tane alim. Rabia Hatun'u bazen ziyarete giderdi Hasan Basri gibi bir zat. Elbette ki ondan çok daha fazla ilim sahibiydi. Ama Rabia Hatun çok takva sahibi bir kadındı. Her ne kadar Hasan Basri Hazretleri de öyleyse de ve Allah'ın dostlarından, evliyadan birisi olarak tarihe geçmiş bir zat olsa bile yine de kendisinin gibi olan Rabia Hatun'u ziyaret ediyor, onun maneviyatından istifade etmek istiyordu. İşte bir seferinde Rabia Hatun sordu. Dürüstlükten söz açıldı. Kimdir dürüst olan dedi. Herkes Allah'a seviyorum der. Herkes iman ettim der. Fakat hakikaten dürüst olan kimdir? Hasan Basri Hazretleri söz aldı ve dedi ki, Rabbinin darbeleri karşısında sabreden adam dürüsttür. Sabretmiyorsa dürüst değildir. Rabbinden bir takım musibetler gelir ve o musibetleri sabırla karşılar, isyan etmez. Rabia Hatun bu cevabı beğenmedi. Diğeri söz aldı. Rabbinin darbeleri karşısında şükreden adam dürüsttür dedi. Rabia Hatun bu cevabı da beğenmedi. Diğeri söz aldı. Rabbinin darbeleri karşısında sevinen adam dürüsttür dedi. Bir bela gelecek ve o bu belaya sevinecek. Sanki güzel bir hadise olmuş gibi. Rabia Hatun bunu da beğenmedi. Daha da güzeli söylenmeli dedi. Daha güzelini sen söyle dediler. Dedi ki Rabbinin darbelerinin farkında bile olmayan adam. Tıpkı Yusuf'u gördükleri zaman, Yusuf Aleyhisselam'ı. Kadınlar hani ellerini kesmişlerdi ya, farkında bile olmamışlardı ya. Çünkü onlar Yusuf'un güzelliği karşısında
hayran hayran bakıyorlardı ya, o acı hissetmemişlerdi bilen. İşte aynen o şekilde olmadıkça, Rabbinin darbelerini hissetmeyecek hale gelmedikçe, bir takım musibetler gelecek, gelecek ve gidecek, onun haberi bile olmayacak. O kadar Rabbi ile meşguldür ki, o kadar Rabbini sevmiştir ki, öyle bir imanla iman etmiştir ki, bir takım belalar gelmiş ve gitmiş, haberi bile olmamıştır. İşte böyle olmayanlar dürüst değildirler dedi. Bunlar hakiki imanla Allah'ı seviyorum diyemezler dedi. Şimdi ben de soruyorum, Rabia Hatun'un sorduğu gibi, hakiki iman insana neler yaptırır? Hakiki dürüst olan kimse, gerçekten Allah'ı seviyorum iddiasında dürüst olan adam böyle olmalıysa, Rabbinin darbelerine sabredecek, şükredecek, hatta sevinecek, hatta farkında bile olmayacak. Diğer taraftan peki, Rabbinin darbeleri karşısında bir kenara çekilenler, davaya küsenler, kardeşlerine küsenler, bir kenara çekilenler, Rablerini sevdiklerini nasıl iddia edebilirler? Onlar ne kadar dürüsttürler bu sözlerinden. Rabbini seviyorum diye iddia edenlerin içerisinde, Rabbi için bir şeyler ortaya koymayanlar, bir kenarda duranlar, seyirci olanlar, maçı seyredenler, tribünlerden aşağıya inmeyenler, onlar ne kadar dürüsttürler acaba? Rabbimi seviyorum derken ne kadar dürüsttürler? Kardeşlerine karşı muhabbet besleyemeyenler, onlar için bir takım riskleri göze alamayanlar, kardeşlerini satıverenler, kardeşleri için hiçbir şeyi göze almayanlar, onlar acaba ne kadar dürüsttürler kardeşlik iddialarında? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, El müslimu ahul müslim, la yazlimuhu ve la yuzlimu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, ona hor bakmaz, onu kafire yahut da düşmanlarına teslim etmez. Müslüman, Müslümanı teslim etmez. Müslüman, Müslüman için bir takım riskleri göze alır. Kardeşliğinin bedelini ödemeyi göze alır. Amerika Irak'a mı vuruyor mesela? Kardeşliğinin bedelini ödemeyi göze alır. Amerika'ya karşı koyar. Onunla beraber olmaz en azından. Senin yaptığın zulme karşıyım der en azından. Allah Azze ve Celle Müslümanları, müminleri böyle tarif ediyordu. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَّا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Her kim bunu yapacak olursa, فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz. Allah'ı bırakıp, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler ve bunu yaparken de ne yapalım, zayıfız ondan dolayı diyenler, onlar bizim kardeşlerimizdir ama fakat Amerika güçlüdür, o yüzden Amerika'nın yanında yer almalıyız diyenler, kardeşliğinin bedelini ödemeyi göze alamayanlar, onlar her ne kadar kardeşiz deseler de, Irak halkı bizim kardeşimizdir dese de, bu bir dürüstlük değildir. Vallahi Azze ve Celle böyle bir kardeşlik iddiasını reddetmektedir ve böyle yapanlar Allah'la arasında hiçbir dostluğun kalmamasına razı olmuş demektir.
Tekbir! Allah'a Tekbir! Allah'a Tekbir!
La yettehizil mu'minunel kafirine evliya min dunil mu'minin. Kardeş olmanın şartını söylüyor Allah Azze ve Celle. Müminler, müminleri bırakmayacaklar. Onları teslim etmeyecekler. Onların yanında yer alacaklar. Batı medeniyetiyle ittifak edeceğim diye, Amerika ile ittifak edeceğim diye Allah'la ittifaklarını bozmayacaklar. Bugün Amerikan askerinin yediği ekmeği, yemeği Türkiye'ye gönderiyorsa, söyler misiniz bunu İslam'a uygun bir hareket olarak görebilir misiniz? Amerikan askerinin yaptığı zulümleri kınayanlar neden onlara yardım ediyorlar? Amerikan askerinin yediği ekmeği, yemeği eğer Türkiye'ye gönderiyorsa, elmasını, armudunu Türkiye'ye gönderiyorsa ve incirlikten 100 bin ton mühimmat eğer Türkiye'den gittiyse, o 100 bin ton mühimmat Irak halkının başına bomba olarak düştüyse, söyler misiniz bana, siz buna kardeşlik diyebilir misiniz? 1 milyona yakın insanın orada şehit edildiği söyleniyor. Yapılan açıklamalara göre bazı açıklamalarda 650 bin Iraklının şehit edildiği, bazı açıklamalarda 1 milyon Iraklının şehit edildiği haberleri geliyor. Böyle yapan, böyle zulümler yapan milletlerle, devletlerle, aman ittifakımız bozulmasın diye düşünenler, onlar güçlüdür, onlarla birlikte olmalıyız diyenler, Allah Azze ve Celle ile ittifakı bozmayı nasıl göze alabiliyorlar? Allah Azze ve Celle böyle yapanların feleyse minallahi fi şey diyerek Allah'la aralarında hiçbir şey kalmaz. Allah'la aralarında dostluk biter. Allah senin dostun olmadıktan sonra başkalarının dost olmasının ne önemi var? Ne zaman onların gerçekten dost olduğunu gördünüz? Hakiki dostluklarını ne zaman gördünüz? Allah Azze ve Celle müminlerin dostluğunun nasıl olması gerektiğini ifade ediyor bize. Kardeşliğimizi bozmak istediler kıymetli kardeşlerim. Kardeşliği bozabilmek için bir sürü entrikalar çevirdiler. Allah Azze ve Celle kardeşliği gerçekleştirebilmek için bütün oyunların önüne Kur'an'la set çekti. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ demek suretiyle müminlerin kardeş olduğunu söyleyerek Allah bütün oyunların önüne set çekti. Eğer anlamış olsaydık, Kur'an'ı mehcur bırakmasaydık, biz Kur'an ile eğitilmiş olsaydık, o zaman hiçbir oyun bizim kardeşliğimizi bozamayacaktı. Sahabe-i kiram döneminden bu kardeşlik gerçekleştirilmişti ama yine de henüz İslam yeni geldiğinden ötürü ve insanın beşeri zaaflarından ötürü bazen ayak sürçmeleri gerçekleşiyordu. Bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde, hicret gerçekleştiğinde orada Ensar ile Muhacirun'u kardeş ilan etmişti. Ensardan bir Müslüman ve Muhacirun'dan bir Müslüman kardeş olmuşlar ve hakikaten kardeş olmuşlardı. Birisi öldüğü zaman diğeri onun mirasına konacak kadar, bu kadar ileri seviyede kardeş olarak ilan edilmişlerdi. Evs ve Hazreç kabilesi vardı Ensardan iki kabile. Bunlar İslam'dan evvel 120 sene savaş yapmışlardı birbiriyle. Putperest iken Evs ve Hazreç kabileleri, bunlar 120 yıl savaş yaptılar. Basit bir sebepten dolayı 120 senenin sonunda Evs kabilesi Hazreç'i mağlup ediyordu. İşte o güne, o son güne yevmi buas diyorlardı. Bir Yahudi, Şemmas adında bir Yahudi, bir gün bu Evs ve Hazreç kabilelerinin muhabbetini gördüğü zaman kıskandı. 120 sene birbiriyle savaşmış olan bu iki aşiretin muhabbetini gördüğü zaman kıskanmıştı. Vallahi dedi, bunlar bu kadar muhabbet içerisinde oldukları müddetçe bizim buralarda sözümüz geçmez diye düşündü. Ve onların arasını bozmak gerektiğine karar verdi. Bir gence tembihledi. O genci onların arasına gönderdi. Dedi ki, git onları eski günleri hatırlat. O 120 yıl birbirleriyle savaşmışlardı. O günleri hatırlat onlara. O günlerden şiirler oku onlara. Evs kendini öven şiirler okuyor. Hazreç kendini öven şiirler okuyordu. O şiirlerden oku da onları tekrardan asabiyet kavgasına düşür. Yeniden onları ırkçı hale getir. Yeniden onları aşiret davasına düşür. O Yahudi genç geldi ve onun dediğini yaptı. O günleri hatırlatan sözler söyledi. Bunun üzerine onlar bu oyunun farkına varamadılar ve birbirine düşmeye başladılar. Yeniden ırkçılık damarları kabarmaya başladı. Yeryüzünün en büyük ümmeti, kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas, en hayırlı ümmet olduğunuz, Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. En hayırlı ümmet olduğunuz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet, bu ümmetin de en hayırlıları sahabe neslim. Efendimizin buyurduğu gibi, en hayırlınız benim neslim. Sahabi nesli, benim dönemimde yaşayan Müslümanlar, sonra onları izleyenler ve sonra onları da izleyenler, tabi'in ve tabi'in nesilleri, ümmetin en hayırlıları, en hayırlıların da en hayırlısı olan sahabi nesli, birbirlerine düşmek üzereydiler. Allah Resulü'ne haber edildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koşarak geldi. hızlı yürüyordur Allah'ın Resulü. Fitneyi söndürebilmek için anlamıştın, Yahudilerin bir tuzağı vardı işin içerisinde. El fitnetu eşeddu minel katıl buyuruyor Kur'an. Fitne çıkarmak adam öldürmekten de beterdir. O yüzden fitneyi bir an evvel söndürmek lazımdı. Efendimiz hızlı bir şekilde geldi. Onlar birbirlerine düşmek üzereydiler. Şiirler okuyorlardı. Birbirlerine biz size şöyle yapmadık mı, böyle yapmadık mı diyorlardı. Sizin filan reisinizi öldürmedik mi? Filan zamanda şöyle yapmadık mı? Filan harpte biz galip gelmemiş miydik? Bu şekilde övünürlerken Allah Resulü geliyordu onların arasına. Allah Allah dedi Resulullah. Ne yapıyorsunuz dedi. Benim ümmetim birbirinin boynunu mu vuracak? Allah asabiyet davasını kaldırmış olduğu halde yeniden o davayı mı hortlatmaya çalışıyorsunuz? Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Hiçbir aşiretin diğerine üstünlüğü yok. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yok. Üstünlük yalnız takva iledir. Allah bu davayı kaldırdı. Siz yeniden mi bu davayı hortlatmaya çalışıyorsunuz? Allah Resulü'nün bu sözleriyle kendilerine geldiler. Bu işin bir Yahudi oyunu olduğunu anladılar. Birbirlerine sarıldılar ve ağlamaya başladılar. Birbirlerinden af dilediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları yeniden barıştırıyordu. Az kalsın ilk Müslümanlar arasında büyük bir savaş başlayacaktı. Allah azze ve celle bu savaşı peygamberin konuşmasıyla önlüyordu. O gün de böyle oyunlar yaptı Yahudi. Bugün de benzeri oyunlar yapıyor. Kürt'ü Türk'ü birbirine kırdırmaya çalışıyor. Aynı oyun devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Aynı oyun devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Ehli kitapla ilgili ayetleri o günküler hakkında anlamak isteyen bazı kimseler var. Ehli kitapla ilgili ayetleri tarihselci bir mantıkla anlamak isteyen bazı kimseler var. Ehli kitapla ilgili ayetler o günkü Yahudilerle ilgilidir, Hristiyanlarla ilgilidir diye düşünenler var. Bugünküleri içine almıyor diye iddia edenler var. Ben soruyorum onlara, Tevrat mı değişti, İncil mi değişti? Yahudiler mi değişti, Hristiyanlar mı değişti? Yoksa değişen siz misiniz? O gün nasıl oyunlar oynuyorlardıysa bugün de aynı oyunlar oynuyorlar. O gün ırkçılık damarını kabartıyorlar, bugün de kabartıyorlar. O gün ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Allah Azze ve Celle bizi bütün bu oyunlara karşı dikkatli olmak için Kur'an'da gerekli olan bütün vitaminleri veriyordu. Bütün ikazlar yapılıyordu. İnnemel mu'minine ihve diyordu Allah Azze ve Celle. Müminler bir ailenin kardeşleri gibidirler. Bu ayette ihvan kelimesi değil, ihve kelimesi ile ifade edilmiş. İhve ile ihvan arasında öyle bir fark var. İhvan din kardeşi demek iken, ihve kelimesinde aynı zamanda aynı aileden gelen kardeşler demek. Kan bağı da var demek arasında. Allah Azze ve Celle o yüzden öyle buyuruyordu. Ya yuhannas inne halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceannakum şuuben ve kabaile lite'arafu. Sonra sizi şube şube, kabile kabile, aşiret aşiret yaptık. Ta ki tanışasınız diye, birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil. Böyle bir maksatla sizi kabile kabile ayırmadık. Aşiret aşiret ayırmadık. Sizi ayırmamızın sebebi tanışmanız için. Her insanın bir isme ihtiyacı olduğu gibi aşiretlerin de isme ihtiyacı var. Onun için tanışasınız diye, üstünlük taslayasınız diye değil. Allah Azze ve Celle neden bütün insanları Adem ile Havva'dan yarattı? Halbuki bunun sonucunda biz kardeşler arası evlilik olması icap ediyordu. Allah kardeşler arası evliliğe razı oldu. Adem'in oğluyla kızı evleniyordu. Bu sene doğan erkek ile seneye doğacak olan kız, onların birbiriyle evlenmesini Allah Azze ve Celle müsaade ediyordu. Aynı yıl doğanlar, aynı batında doğanlar, Havva annemiz her sene ikiz doğuruyordu, bir kız bir oğlan. Ve bunlar arası evlilik caiz değildi. O gün içinde Allah Azze ve Celle öyle bir kanun koyuyordu. Fakat bir yıl arayla doğanlar evleneceklerdi. Bu şekilde bir kanun konuldu. Neden Allah Azze ve Celle kardeşler arası evliliğe müsaade etti? ırkçılık olmasın diye, herkes kendi atasıyla övünmesin diye, herkes benim babam Adem, senin babandan daha üstündür demesin diye, Allah Azze ve Celle aynı aileden gelen, aynı anneden babadan doğan kardeşlerin evlenmesine müsaade etti. Ama ırkçılığa müsaade etmedi. Çünkü Allah katında ırkçılık şirk olarak kabul edilmekteydi. İnsanların bu şirke düşmemeleri için Allah Azze ve Celle aynı nesilden gelmelerini istedi. Hepsinin anası babası aynı olacak. Hepsinin atası aynı olacak ki kimse kimseye karşı övünmeyecek. Kimse kimseye karşı benim atam seninkinden üstündür demeyecek. Herkes bir diğeriyle kendisini eşit görecek. Allah Azze ve Celle bu kadar ırkçılığı önlemek için her türlü önlemi aldığı halde insanlar kardeşliği bozan ırkçılığı icat ettiler yine de. Bir zamanlar Allah'la savaşanlar, bir zamanlar İslam'la savaşanlar, bir zamanlar Allah'ı gökyüzüne hapsetmek için bütün enerjisini ortaya koyanlar, Allah'ın dediği göklerde olsun, kainatta olsun, mahlukat üzerinde olsun, ben ise yeryüzünde hakim olayım diyenler, imanla mücadele edenler, imansız bir nesil meydana getirmeye çalışanlar, onlar imanın sağladığı kardeşliği, dinin sağladığı kardeşliği sağlayamadılar. Başka şeylerle sağlamaya çalıştılar. Irkçılık gibi şeylerle sağlamaya çalıştılar. İmanı kaldırmak istedikleri için iman gibi bir çimentoyu kaldırınca onun yerine başka bir çimento koymalıydılar. Onun için ırkçılığı koydular. Herkes kendi ırkını terk edecek ve herkes onların ırkından olduğunu söyleyecek. O ırktan olmadığı halde yine de onların ırkından olduğunu söyleyecek. Bu şekilde güya insanları o ırkın etrafında birleştirebileceklerini zannettiler. Böylece ırkçılığı kendi ırklarını çimento gibi kullanmak istediler. Yakın bir zamanda anlaşıldı ki o çimento değilmiş meğer. Meğerse suymuş. Olmadı. İnsanları birleştiremediler. Onların kendi ırklarını ön plana çıkarmaları ve başka ırkları kendi ırklarına çevirmek istemeleri, asimile etmeye çalışmaları toplumda birliği beraberliği sağlamadı. Çimento zannettikleri şeyin çimento olmadığı ortaya çıktı. Su olduğunu anladılar. Şimdi eğer Allah'la savaşmış olanlar, imanla savaşmış olanlar, eğer bu milletin bölünmesini istemiyorlarsa, vatanın milletin bölünmesini istemiyorlarsa, yeniden dine dönmek zorundadırlar. Allah'la savaşanlar bile yeniden bu milletin eğer parça parça olmasını istemiyorlarsa, hakikaten kardeş olarak kalmalarını istiyorlarsa, yeniden İslam'a sarılmak zorundadırlar. Vallahi başka bir çimento bulunamadı, bulunamayacaktır. İmanın yerine hiçbir çimento bulunamadı, bulunamayacaktır. Allah Azze ve Celle öyle bir çimento göndermişti ki, o çimentoyla Türk ve Kürt kız aldı verdi birbirine. Arapla Türk kız aldı verdi birbirine. Hiç kimse diğerinden üstün görmedi kendisini. Fakat o çimentoyu kaldıranlar, başka çimento koymaya kalkanlar, onlar onu başaramadılar. Ve insanların bölünmesine sebep oldular. Ve yıllardan beri bunu yapanlar, kıblemiz olarak Avrupa'yı bize gösterenler, şimdi Avrupa'dan hıyanet görüyorlar, ihanet görüyorlar. Şimdi Avrupa bize ihanet ediyor, bizi yeniden bölmeye çalışıyor. 70 parçaya böldükleri yetmiyor gibi, şimdi 71. parçayı da bölmek istiyorlar, 72. parçayı da bölmek istiyorlar, 73. parçaya da bölmek istiyorlar. Şimdi bunu açıklayamıyorlar tabii. Hıyanetin Avrupa'dan ve Amerika'dan geldiğini açıklayamıyorlar. Ama artık herkesin bildiği bir mesele haline geldi. Herkesin bildiği bir mesele oldu. Hıyanet onlardan kaynaklanıyormuş demek ki. Irkçılık damarını onlar kabartıyormuş demek ki. Sahabeyi bile tahrik eden ırkçılık bizim neslimizde daha ne gibi zararlar meydana getirebilir? Artık hesap edin. Allah Resulü'nün talebelerine bile demek ki birisi bir kıvılcım atıverdiği zaman, demek ki birisi kendi ırkıyla övündüğü zaman, demek ki diğerlerinin tahrik olmasına sebep oluyor. Sahabe bile böyle ise, bugün sahabe gibi olmayan bizlerin arasında birisi kendi ırkını övmeye kalktığında diğerlerinin de kendi ırkını öveceği gayet açık meydandadır. Ve bu kardeşliği bozan bir husus olmaktadır. Şimdi bunu yapanlar, memleketten ırkçılığı yeniden körükleyenler, onların kim olduğunu açıklayamayan o güçler, yıllarca Allah'la savaşanlar neden açıklamıyorlar? Neden memleketteki ırkçılığı, neden sebeplerini, asıl faillerini açıklamıyorlar? Çünkü o zaman Avrupa'dan soğuyacak bu millet, biliyorlar. O zaman onların bize 80-90 yıldan beri Avrupa'yı kıble olarak gösterdiklerinin yanlış olduğunu anlayacaklar, bunu biliyorlar. O halde diyecekler, bize dost olarak gösterdikleriniz demek ki dostumuz değilmiş. Demek bunlar bizi bölmeye çalışıyorlar, öyle mi? Demek bunlar bizim aramızda kardeşi kardeşe kırdırıyorlar, öyle mi? Demek ki bize yanlış hedefler göstermişsiniz. Demek ki bize yanlış dostlar göstermişsiniz. O halde biz kendi dostlarımızı bulacağız. Biz kendimize yeni bir pakt meydana getireceğiz. Biz Avrupa medeniyeti içerisinde yer almayacağız. Biz kendi medeniyetimizi kuracağız diyecekler. Ondan korkuyorlar. Yeni bir medeniyet arayışına girerler diye Müslümanlar. Ondan korkanlar batıdan gelen bu hıyaneti açıklamaktan çekiniyorlar. Kıymetli kardeşlerim, kardeşliğimizi buna benzer yollarla bozdukları gibi ilmi bir takım yollarla da bozmaya çalışıyorlar. Öyle fikirler ortaya atıyorlar ki, Kur'an'ın Müslümanların kalbinde elbette ki apayrı bir yeri var. O yüzden oraya direkt olarak varamıyorlar. Onun için Kur'an üzerinde direkt olarak konuşamayınca, Kur'an'dan şüphe duyuracak hale getiremeyince, bu sefer hadisler üzerinde duruyorlar. Hadisleri inkar ettirmeye çalışıyorlar. Ve Müslümanların arasını bu şekilde de bozmaya çalışıyorlar. Ve öyle fikirler ortaya atılıyor ki, şöyle diyorlar mesela onlardan bazıları, biz Kur'an'ın ve sünnetin ruhunu alacağız. O Kur'an'da ve sünnette mevcut olan hükümleri almayacağız dediler. Kur'an'ın ruhunu alacağız diyorlar. Mesela Allah Azze ve Celle hırsıza bir ceza tayin etmiş. Mesela o cezayı almayacağız. Biz onun ruhunu alacağız diyorlar. Allah Azze ve Celle o günkü insan için öyle bir ceza tayin etmiş olabilir. Biz bugünkü insan için başka bir ceza tayin edeceğiz diyorlar. Mesela Allah Azze ve Celle o günkü insan için namazı emretmiş. Biz onun ruhunu alacağız. İlla da o şekilde namaz kılmak da şart olmayacak yani. Biz işin ruhunu alacağız. Ve bu şekilde gerisini biz tayin edeceğiz. Şekle önem vermeyeceğiz. Allah'ın hükümleri o günkü çağ içindir. Bugün için değildir diyeceğiz dediler. Hatta mesela onlardan bir tanesi ilahiyatta şu anda profesör olsa gerek. Kitabının ön sözünde der ki, biz bugün yeniden Allah gibi hükümler koyacağız. Mevrid-i Nas'ta, yani Allah ve Resulünün hüküm verdiği bir meselede bile, Kur'an'da bir ayet olduğu halde, sahih bir hadis olduğu halde o meselede, biz onu terk edeceğiz. Ve biz yeniden içtihat yapacağız. Mevrid-i Nas'ta içtihada mesela yoktur kaidesini kabul etmeyeceğiz dediler. Fazlur Rahman gibiler buna benzer sözler söylediler. Öyle diyordu Fazlur Rahman mesela. Diyordu ki Allah Azze ve Celle o günkü insanları ancak o kadar değiştirebilirdi, o kadar değiştirdi. Allah'ın vermiş olduğu hüküm son hükmü değildi. Böyle diyordu. Onun yerine biz bugün hüküm vereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bununla nereye varılmaya çalışılıyor? Bu fikirlerle İslam aleminde ne gibi gedikler açılmaya çalışılıyor? Soruyorum size, eğer bir insan mesela Allah'ın hükmünü, biz Allah'ın hükmünü aynen almayacağız da onun ruhunu alacağız derse ve ben ona göre hüküm vereceğim derse, herkes bu şekilde yapacak olursa, o takdirde Müslümanlar arasında birlik beraberlik kalabilir mi? Kardeşlik kalabilir mi? Birisi bir hüküm koyacak kendi kafasından. Allah'ın bir hükmü olduğu halde o hükmü kabul etmeyecek, başka bir hüküm getirecek. Diğeri başka bir hüküm getirecek. Bu şekilde Müslümanlar arasında kardeşliğin kalması mümkün olabilir mi? Sen Allah'ın hükmünü almayacağım, ben onun ruhunu alacağım diyorsun. Ve ben o ruha göre bugün yeniden hüküm vereceğim diyorsun. Peki vermiş olduğun hükmün Allah'ın hükmüne uygun olduğunu nereden bileceksin? Nereden bileceksin senin verdiğin hüküm Allah katında makbuldür? Allah'ın vermiş olduğu hükmü kaldırıp da başka bir hüküm verdiğin zaman nereden bileceksin Allah'ın senin içtihadını kabul ettiğini? Sen kendi içtihadını vahiy mi görüyorsun? Kendi içtihadını Allah'ın hükmüyle eşit mi görüyorsun? Herkes böyle yapacak olursa o takdirde kim kimin hükmüne itaat edecek söyler misin? İmam Şafii rahimehullah mutlak bir müçtehit olduğu halde diyordu ki Risalesinden, biz diyordu bir hüküm verdiğimizde eğer o hüküm hakkında Kur'an'da sünnette bir nas var ise, biz o nas'ı açıkladıysak, nas'a dayanarak bir hüküm verdiysek, bizim verdiğimiz o hüküm hem zahiren hem batınen haktır. Hem bizim katımızda hem de Allah katında haktır, çünkü ayete hadise dayanmaktadır. Ama eğer ayet veya hadise dayanmıyorsa, bizim içtihadımıza dayanıyorsa, o takdirde vermiş olduğumuz hüküm belki zahiren haktır, belki bizim katımızda hak olabilir ama Allah katında hak mıdır değil midir bilemeyiz. O bizim içtihadımızdır, bizim içtihadımız Allah'ın hükmüdür diyemeyiz diyordu. Koca mutlak müçtehit kendi vermiş olduğu hükmün hükmü Allah'ın hükmü olarak isimlendirmezken, Fazlur Rahman gibiler benim verdiğim hüküm Allah'ın hükmüdür diyecek kadar ileri gidiyorlardı. Ben ruhunu alacağım ve sonra hükmü ben vereceğim ve benim o vermiş olduğum hüküm Allah'ın hükmüdür diyecek kadar ileri gidiyorlardı. Allah'ın vermiş olduğu hüküm son hüküm değildir diyorlardı. O günkü cahil insanları Allah azze ve celle ancak o kadar değiştirebildi diyorlardı. Yani Allah azze ve celle o günkü insanları o kadar değiştirebildiği için o hükmü indirmiş. Eğer biraz daha uzun süre vahiy gelmiş olsaydı başka bir hüküm indirecekmiş Allah. Halbuki Allah azze ve celle Kur'an'ın tamamlandığını ifade ediyor. Ve Allah azze ve celle kendi katında Kur'an'dan başka bir şeyin kabul edilmeyeceğini ifade ediyor. Din tamamlanmıştır buyuruyor. Böyle dediği halde Fazlur Rahman gibiler böyle söylüyorlardı. Allah'ın hükmü son hüküm değildir diyorlardı. O günkü insanlar ancak o kadar değiştirebilirdi Allah azze ve celle. O yüzden o hükmü indirdi diyorlardı. Halbuki söyler misiniz? O günkü sahabi nesli mi daha takvaydı, biz mi daha takvayız? O günkü nesil mi kendisini daha çok değiştirmişti? Bugünkü nesil mi kendini daha çok değiştiriyor? Bu sözün manası biz Ebu Bekir'den Ömer'den üstünüz demek. Ebu Bekir ve Ömer'den daha bilgiliyiz demek. Ebu Bekir ve Ömer'den daha medeniyiz demek. Biz Ebu Bekir ve Ömer'den daha çok değişmişiz demek. Biz Ebu Bekir ve Ömer'in değiştiremediklerini bile değiştirmiş, kamil bir mümin olmuşuz demek. Bunu hangi vicdan sahibi insan söyleyebilir?
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Bu şekilde çeşitli fitnelerle Müslümanları bölmek, parçalamak istiyorlar. Hadisleri inkar edecek olurlarsa Müslümanlar elbette ki Kur'an'ı anlayamayacaklar. Çünkü Kur'an'ın hadise ihtiyacı var. Kur'an anlaşılmaz hale geldiğinde elbette ki ihtilaflar çoğalacak. Kur'an üzerinde çok farklı yorumlar yapılabilecek. Hadislere başvurulmadığı zaman tamamen Kur'an dışında yorumlar yapılabilecek. Herkes kendi kafasına göre içtihatta bulunabilecek. İşte o zaman Müslümanların kardeş kalması mümkün mü? İşte o zaman Müslümanların birlik beraberlik içinde olabilmesi mümkün mü? Kıymetli kardeşlerim, bunun dışında mesela cemaatler ve mezhepler Müslümanları bölüyor diyenler, Müslümanların kardeş olmasına engel oluyor diyenler çıktı. Cemaatler ve mezhepler bölüyor öyle mi? Peki cemaat olmayanlar bütün müdürler? Cemaat olmayanlar acaba bütünlük içerisinde midirler? Cemaatler diyelim ki insanlar bölüyor. Peki acaba cemaat olmayanlar bütünlüyorlar mı? Onların fikirleri onları bütünledi mi? Ne zaman bir araya gelebildiler? Mezhepler insanları bölüyor diyorlar. Mezhepler olmasaydı acaba insanlar, Müslümanlar 2-3 görüşte birleşeceklerine 2-3 milyon görüşe ayrılacaklardı. Mezhepler bölmediler. Daha çok bölünecekti, onu aza indirdiler. 3-4 milyon parça olacaklardı. Her birisi kendi kafasından konuşacaktı. Cahil de konuşacaktı, alim de konuşacaktı. Bilen de konuşacaktı, bilmeyen de. O zaman her birisi bir mezhep kuracaktı. Bence diye konuşanlar çoğalacaktı. Onu azaltmış oldular. İslam alimlerinin yapmış olduğu hizmetleri küçültmeye çalışanlar ve Müslümanlar onlara bağlı kaldığı müddetçe, onların izinden gittiği müddetçe Müslümanları bölemeyeceklerini, parçalayamayacaklarını düşünenler, onlar bu şekilde bir takım fikirler ortaya attılar. Biz ümmet olmak istiyoruz diyorlar. Elbette ki ümmet olmak zorundasınız. Elbette ki Müslümanların hedefi ümmet olmak olmalıdır. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Azze ve Celle Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Hadislere başvurulmadığı zaman tamamen Kur'an dışında yorumlar yapılabilecek. Herkes kendi kafasına göre içtihatta bulunabilecek. İşte o zaman Müslümanların kardeş kalması mümkün mü? İşte o zaman Müslümanların birlik beraberlik içinde olabilmesi mümkün mü? Ümmet olmak zordur. Kardeş olmak demek ümmet olmak demek. Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşinin derdiyle dertlenmek demek. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın vücuduna bir diken batacak olsa onu kendine batmış gibi kabul edebilmesi için Müslümanın elbette ki ümmet anlayışına sahip olması lazımdı. Mesela cemaatler ve mezhepler Müslümanları bölüyor diyenler, Müslümanların kardeş olmasına engel oluyor diyenler çıktı. Cemaatler ve mezhepler bölüyor öyle mi? Peki cemaat olmayanlar bütün müdürler? İnsan yatağından kaldırmayan iman iman değil, adamı dürtmeyen iman iman değil. Sadece fikirleri değiştiren, hayatı değiştirmeyen iman iman değil. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Azze ve Celle Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Toptan sarılacaksınız Allah'ın ipine. Hep beraber sarılacaksınız. Allah'ın ipi nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Allah'ın ipi Kitabullah ve Hablullah dedi. El memdudu minessemâi ve ilel ard. Allah'ın ipidir. Gökten yere inmiş olan Allah'ın ipi. Onu hep beraber sımsıkı sarılacaksınız buyurdu Kur'an. Kur'an'ın bütün hükümlerine sımsıkı sarılacaksınız. Ayrılık gözetmeden, ayetler arasında ayrılık gözetmeyeceğiniz gibi aynı zamanda müminler arasında da ayrım gözetmeyeceksiniz.
birbirinizi ayırmayacaksınız. Bu ümmet anlayışını vermektir. Ve Kur'an-ı Kerim Müslümanların ümmet olduğunu söylüyor. Ama elbette ki ümmet olabilmek cemaat olmadan mümkün değildir. Bir insan fert olarak kaldığı müddetçe cemaat bile olamamış olanların ümmet olabilmeleri mümkün olabilir mi kıymetli kardeşlerim? Bizi evvela ümmet olmaktan çıkardılar. Bizi ırkçı yaptılar. Ulus devlet anlayışını bize öğrettiler. Herkes kendine göre bir devlet kurmak istedi. Türk Türkiye'yi, Kürt Kürdiye'yi, Arap Arabiye'yi kurmak istedi. Bu şekilde ümmet anlayışını kaybetti Müslümanlar. Bütün dünya Müslümanlarını kardeşi olarak göreceğine, kendi ırkından olanları kardeşi olarak görsün diye. O zaman Amerika Irak'ı mı vuruyor mesela? Umurunda olmayacak Türk'ün. Bir gün gelip de Türkiye'yi vuracak olursa, o zaman da Arap'ın umurunda olmayacak. O şekilde olsun diye ümmet anlayışını kaybettirdiler. Ulus devletler kurdular ve ırkçılaştırdılar. Bunun sonunda Müslümanlar birbirini düşünmeyen hale geldiler. Soruyorum ben size. Mesela Amerika Irak'ı değil de Kıbrıs'ı vurmuş olsaydı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni vursaydı, mesela Türkiye Amerika'ya yardım eder miydi? Etmezdi. Neden? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk'tür de ondan. Peki söyler misiniz? Bu İslami bir anlayış mıdır? Irak'ı vurunca Türkiye yardım eder. Ama Kıbrıs'ı vurunca yardım etmez. Bunun sebebi nedir? Çünkü Müslümanlar ümmet anlayışını kaybettiler. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın vücuduna bir diken batacak olsa onun kendine batmış gibi kabul edebilmesi için Müslümanın elbette ki ümmet anlayışına sahip olması lazımdı. Ama ümmet anlayışını kaybettirdiler. Ulus devletlerine geriledi Müslümanlar. Irkçı oldular. Irkçı oldular, daha sonra ırkçı da kalamadılar. Daha sonra aşiretçi olmaya başladılar. Düğüm bir defa çözüldü. Ümmet düğümünü bir defa çözdüler. Ondan sonra ırkçı, ırkçılıktan sonra aşiretçi, aşiretçilikten sonra aileci, aileci olduktan sonra da ferdiyetçi hale getirdiler. Bugün birçok Müslüman ferdiyetçidir. Kendini düşünmektedir. Kendi başına bir şey geldiği zaman, o zaman onu dert etmektedir. Kendi aşiretinin başına bir şey geldiği zaman yahut onu dert edinmektedir. Veya en fazla kendi ırkının başına bir şey geldiğinde onu dert edinmektedir. Ama ümmeti Muhammed'den birinin başına bir şey geldiği zaman onu dert edinmiyorsa Müslüman, ümmet anlayışını kaybettiği içindir bu. Elbette ki Müslümanın hedefi o noktaya ulaşmaktır. Ama ferdiyetçi olarak kaldığınız müddetçe ne zaman o noktaya varabilirsiniz? Soruyorum, fert mi daha fazla ümmete yakındır, cemaat mı daha fazla ümmete yakındır? Ferdin mi ümmet olma ihtimali vardır bir gün, cemaatin mi ümmet olma ihtimali vardır bir gün? Soruyorum, Allah Azze ve Celle hiçbir zaman Kur'an'da fertlere hitap ediyor mu? Kur'an büyük bir ekseriyetle çoğul ifadeleri kullanır. Allah Azze ve Celle daima Müslümanların birlik beraberlik içerisinde cemaat halinde olmalarını emreder. Durum bu iken ferdiyetçiliği tercih edenler, cemaatler ümmeti bölüyor diyenler, cemaatler bölüyor da peki ferdiyetçi olanlar bölmüyorlar mı? Ferdiyetçi olanlar hepsi aynı görüşte midirler? Ferdiyetçi olanlar faaliyet mi yapıyorlar mesela birlikte? Bu şekilde Müslümanları ferdiyetçi hale getirmeye çalışıyorlar. Ümmet olmaktan çıkardılar. Irkçı olmaktan bile çıkardılar. Aşiretçi yaptılar. Aşiretçi olmaktan bile çıkardılar. Şimdi ferdiyetçi yaptılar. Herkes kendini düşünür hale geldi. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına bir görev vermişti. Yahudilere bir görev verildi. Onlar da bizim gibi bir ümmettiler. Ümmet olacaklar, yeryüzünde görevlerini yerine getireceklerdi. Ümmet demek, önde giden topluluk demek. Bir hedefi olan, bir gayesi olan ve o risaleti taşıyan bir nesil demek. Ümmet imam kökünden gelir. İmam nasıl ki cemaatin önündeyse, ümmet de insanlığın önünde gidecek olan topluluk demek. Onlara bir görev verilmiştir. Onlar görevlerini yapacaklardır. Böyle olanlara ümmet denir. Eğer görevlerini yapmıyorlarsa ümmet değildirler. Eğer onlar sürekli olarak ümmet olarak kalmak istiyorlarsa sürekli olarak görevlerini yapmak zorundadırlar. İsrail oğulları da bu şekilde bir ümmettiler ve bir görev verilmişti onlara. Ama onlar ümmet olmanın sorumluluğunu taşıyamadılar. Ümmet olmak zordur. Kardeş olmak demek, ümmet olmak demek. Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşinin derdiyle dertlenmek demek. Ümmet olsaydı Müslümanlar Afganistan'da yapılan zulümden kendini mesul görecekti. Irak'tan kendini mesul görecekti. Filistin'den kendini mesul görecekti. O zaman rahat edemeyecekti evinden. O zaman rahat edemeyecekti. Ümmet olmak sorumluluk demekti. Kardeş olmanın bedelini ödemek demekti. Böyle olamayınca, İsrailoğulları ümmet olmayı göze alamayınca, İsrailoğulları ümmet olmanın gereğini yerine getiremeyince, o zaman bir anlayış geliştirdiler ve ırkçılaştılar. Ve en üstün ırk anlayışını getirdiler. Üstün ırktan olanlar, yani Yahudi toplumundan olanlar, onlar en üstün ırktandırlar dediler ve en üstün ırktan olanlar cennetliktir dediler. Sorumluluğu taşıyamayınca bedava cennetin yolunu aradılar yani. Nasıl ki Hristiyanlar da Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söylemeleri gibi, neden bu akideye sahip oldular, neden saptılar, neden İsa'yı ilahlaştırdılar? Çünkü cennete girme kolay değildi. Görevini yapmayanın cennete girmesi zordu. O yüzden cennete girmenin kolay bir yolunu arıyorlardı. Hem istedikleri gibi yaşayacaklar, hem de cennetlik olacaklar. İstedikleri gibi günahlara bulaşacaklar. İstedikleri gibi yaşayacaklar. Farzları yerine getirmeyecekler. Haramlardan sakınmayacaklar ama cennete girecekler. Bunun bir yolunu bulmalıydılar. İşte onu öyle buldular. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söyleyerek ve İsa dediler geldi, bizim için çarmıha gerildi, bizim için acılar çekti ve biz onun sayesinde günahlarımızdan kurtulduk dediler. Ve böylece cennetliyiz dediler. İsa Rabbimdir diyen adam cennete girer dediler. Bedava cennetin yolunu bulmuşlardı. Akılları sıra, aynen öyle. İsrailoğulları da ümmet idiler ama ümmet olmanın sorumluluğunu taşıyamayınca, o risaleti, o görevi yerine getiremeyince bu sefer ırkçılaştılar ve en üstün ırk anlayışını doğurdular. O anlayışı geliştirdiler. Bu şekilde nice zamanlarda ümmetlerin ümmet olmaktan çıktığını görüyoruz. Bir ümmetin ümmet olarak kalabilmesi için sürekli olarak görevini yerine getirmesi lazım. Ümmet olarak kalabilmesi için daima kendini tazelemesi lazım. Ümmet olarak kalabilmesi için yeryüzünde Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmesi lazım. Bu ümmet yeryüzünde beşeriyete kumandan olmak için görevlendirildi. Bu ümmet yeryüzünün kumandanı olacaktı. Bilim bu ümmetin elinde olacaktı. Bilim bu ümmetin elinde gelişecek ve o tehlikeli silah bu ümmetin elinde hayırlı bir şekilde kullanılacaktı. Fakat öyle olmadı. Ümmet görevini bir müddet yaptı. Fakat sonraları ümmet görevini yapmamaya başladı. Görevini yapmayınca Allah Azze ve Celle o şerefi geri aldı. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlayın. Bir gün hac esnasında Kabe'yi tavaf ederken bazı kimselerin alel acele tavaf ettiğini gördü. Bazı kimselerin alel acele namaz kıldığını gördü. Dini hakkıyla yaşamadıklarını gördüğü zaman demişti ki onlara, ne yapıyorsunuz? Siz en hayırlı ümmet olmuştunuz. En hayırlı ümmetten olmak isteyenler yapması gerekenler yapsınlar. Görevlerini yerine getirsinler. En hayırlı ümmet olmak istiyorsanız göreviniz yerine getirin dedi. Allah Azze ve Celle kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyuruyor. En hayırlı ümmet oldunuz diyor. En hayırlı ümmetsiniz demiyor. Entum hayra ümmetin demedi Allah Azze ve Celle. Kuntum hayra ümmet dedi.
en hayırlı ümmet oldunuz. Çalıştığınız için, görevi yerine getirdiğiniz için, görevi yerine getirmeyecek olursanız en hayırlı ümmet olmazsınız demek bunun manası. En hayırlı ümmet olacaksanız eğer görevinizi yerine getirmek zorundasınız. Kardeş olmadığımız müddetçe ümmet olarak görevimizi yerine getiremeyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Sahabenin kardeşliğini hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları öyle bir şekilde terbiye ediyordu ki bir gün bir adam gelmiş Muaz bin Cebel'e demişti ki seni çok seviyorum. Allah için seni seviyorum ya Muaz. Muaz dedi ki gerçekten mi? Evet dedi adam. O zaman seni müjdeliyorum dedi. Müjdeler olsun sana. Allah Resulü'nden işittim ki Allah için birbirlerini sevenler için kıyamet gününde arşın etrafında koltuklar konulacak. Onların yüzleri ayın 14'ü gibi parlayacak. Onların yüzlerinde nur olacak. Elbiseleri nur olacak. Bedenleri nur olacak. Onlar kimlerdir ya Resulallah denildiği zaman Efendimiz buyurmuştu ki Allah için birbirlerini sevenler, Allah için birbirlerini ziyaret edenler. Sahabeden birisine gelmişlerdi bazı kimseler. Onlara soruyordu Allah Resulü'nün talebesi. Dedi ki ne yapıyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor? Haftanın belirli bir gününde sohbet ediyor musunuz? Evet dediler. Peki dedi bir de Allah rızası için birbirlerinizi ziyaret ediyor musunuz? Evet dediler. Bizden bir arkadaş şehrin diğer ucuna kadar gider ve onları ziyaret etmeden de dönmez gelmez dediler. O zaman Efendimizin talebesi dedi ki siz bu hal üzere devam ederseniz Allah azze ve celle aranıza sevgi koyar, bereket koyar. Bereket demek ne demek? Çoğalmak demek. Böyle devam edecek olursanız çoğalırsınız. Bugün Müslümanların güçlenmemelerinin bir sebebi de bu. Kardeşliği bozunca, ziyaretleri azaltınca aramızda kardeşliğin kalmaması durumunda bereket de kalmadı. Çoğalma da gerçekleşmez oldu. Bizim kardeş olmadığımızı, olamadığımızı görenler aramıza katılmaz oldu. Biz aramıza katılacak olan kimselere de engel olmaya başladık. Bizim bedenimiz, bizim varlığımız İslami hareketin gelişmesine engel olmaya başladı. Kıymetli kardeşlerim bunun farkında olmalıyız. Bizim varlığımız acaba İslam'a hizmet mi ediyor? Yoksa bizim varlığımız engel mi çıkartıyor? Evet elbette ki Müslümanlar cemaat olacaklar. Birlikte faaliyetler yapabilmek için başka çaresi yok. Tek başına bir kenarda kalanların bir faaliyet yaptığını gördünüz mü? Onların ciddi faaliyetler, ciddi projeler gerçekleştirebilmesi mümkün müdür? Evet ama bunu yaparken bütün Müslümanları kucaklamak şartıyla, kardeşlik şuurunu unutmamak şartıyla, ümmet anlayışını kaybetmemek şartıyla, bu şekilde olacak olursa öyle bir cemaat anlayışının hayrı olacaktır. Ümmet anlayışını kaybetmiş bir cemaat anlayışı elbette ki hayırlı değil, şerli olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının kardeş olmalarını sağlamıştı. Bugün yeniden öyle bir kardeşliğe ihtiyacımız var. Bugün aramızdaki bir takım meseleleri artık görmezden gelmek, onlar üzerinde durmamak, onları gündeme getirmemek zorunda Müslümanlar. O gün ne kadar kardeşliğe ihtiyacı vardıysa o günkü Arap'ın, o günkü Müslüman'ın, hatta o günkü dünyanın, o gün ne kadar kardeşliğe ihtiyacı vardıysa bugün ondan daha fazla belki kardeşliğe ihtiyacımız var. O gün Allah Azze ve Celle Kur'an ile kardeşliği gerçekleştirdi. Bugün de aynı Kur'an elimizdedir. Bugün aynı Kur'an o kardeşliği gerçekleştirebilir. Allah Resulü'nün talebeleri öyle olmuşlardı ki Hazreti Ömer mesela bir gün Ebu Ubeyd bin El Cerrah'a 4000 dinar gönderdi bir hizmetçiyle. Götür dedi şunu ver bak bakalım ne yapacak Ebu Ubeyd. Efendimizin talebesi Ebu Ubeyd. Bakalım ne yapacak? Biraz yanında oyalan dedi. Bak bakayım ne yapacak? 4000 dinar büyük para. Adam gitti ve dedi ki sana bu parayı Emir-i Müminin Ömer gönderdi. Dedi ve Ebu Ubeyd Hazreti Ömer için dua etti ve sonra yanındaki kimselerden birine paraları teslim etti
Dedi ki bunu götür, şu kadar dinarı filan kimseye ver, şu kadar dinarı falan kimseye ver, şu kadarını falan kimseye ver. Hepsini dağıttı. Ve o Hazreti Ömer'in gönderdiği kimse geldi ve Hazreti Ömer kendisine sordu. Ne yaptın? Verdiğin parayı verdin mi Ebu Ubeyd bin el-Cerrah'a? Evet dedi giden kişi. Peki dedi o ne yaptı? Hepsini dağıttı dedi. Hepsini kardeşlerine dağıttı. 4000 dinar daha hazırlanmıştı Hazreti Ömer. Onu da verdi. Bunu dedi götür, Muaz'a götür teslim et. Götürdü Muaz'a teslim etti. Yine yanında biraz bekle bakayım Muaz ne yapacak? Muaz da aynısını yaptı. Birkaç dinarını bir kimseye, birkaçını başka bir kimseye, birkaçını başka bir kimseye. Yine geldi, gönderdiği kişi Hazreti Ömer'e rapor verdi. O da aynısını yaptı dedi. O da aynısını yaptı. Hazreti Ömer dedi ki işte bunlar kardeştirler. Vallahi bunlar kardeştirler. Vallahi bunlar kardeştirler.
Tekbir!
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların kardeş olduğunu ilan ederken onların kafire karşı birlik beraberlik içinde olacaklarını ifade ediyordu. Onlar hiçbir zaman Müslüman Müslümanı kafire teslim etmeyecek. Müslüman Müslümana hiçbir zaman hor bakmayacak. Hiçbir zaman onun hakkında zanda bulunmayacak. Ama ilişkiler zayıfladığı zaman zanlar çoğalmaktadır, gıybetler çoğalmaktadır. İlişkilerin zayıflamasından kaynaklanıyor bu. Müslümanlar arasında münasebetler zayıflayınca olmadık zanlar gündeme geliyor. O yüzden Allah Azze ve Celle buyurdu ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اجْتَنِبُوا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْدَ ظَنِّ اِسْمٍ. Ey iman edenler zanla kaçının. Çünkü zannın bazısı var ki büyük günahtır. وَلَا يَعْدَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. Ve kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Çünkü kardeşliği bozar bunlar. Kardeşliğinizi kuvvetlendirin. Sahabe gibi olun. Zanda bulunduğunuz müddetçe kardeş olamayacaksınız. Gıybet yaptığınız müddetçe kardeş olamayacaksınız. Bunlar kardeşliği bozacak. Bunların da sebebi görüşmemek daha ziyade. Görüşmeyince her şey mesele olacak. Görüşen insanların affettiği şeyler, görüşmeyen insanlar tarafından affedilmeyecek. Allah Resulü'nün sahabesi maddi meselelerde de kardeş olmayı başarmışlardı. Bir gün geliyordu Hazreti Osman Medine'ye, büyük bir kervanla, bazı rivayetlere göre 1000 deveyle geliyordu. Medine sallanıyordu. Medine sallanıyordu. Bütün tüccarlar koştular Hazreti Osman'dan o kervanı alabilmek için. Ona büyük paralar teklif ettiler. Hazreti Osman diyordu ki daha fazla veren var. Dediler ki daha fazla veren kimdir? İşte Medine'nin bütün tüccarları burada. Kim daha fazla veriyor söyler misin? Dedi ki Allah Azze ve Celle daha fazla veriyor. Onlar öyle kimselerdir ki Allah yolunda mallarını harcayan kimseler bir habbeye, bir taneye, bir tohuma benzerler. O tohumdan 7 tane sümbül fışkırır. Her bir sümbülde de 100 tane vardır. Yani 700 tane yapar. Allah Azze ve Celle dedi, bana ben bunu Rabbim yolunda verecek olursam 700 tane veriyor. 700 katını veriyor yani. Vallahu yudaifu limen yeşe. Ve Allah istediği kimseye daha da arttırır. Daha da arttırır. Meselenin içerisine giren, bedeniyle mücadele eden, sadece parasıyla mücadele değil, aynı zamanda bedeniyle de mücadelenin içinde yer almış olanlar hakkında Peygamberimiz buyuruyor ki o onlara 700 bin katına kadar Allah Azze ve Celle çıkartır. Rabbi yolunda malını harcayanlar ama bedenen işin içerisine girmeyenler Allah Azze ve Celle onların birine karşılık 700 verir. Ama bir de bedensel olarak işin içine girenler, tehlikeleri göze alanlar, riski göze alanlar, bu yolda terleyenler, ağlayanlar, sızlayanlar, koşturanlar, mesuliyetinin farkında olanlar, onlara 700 bin katına kadar Allah Azze ve Celle çoğaltır. Kardeş olmuşlardır bunlar. Hazreti Osman kendisinin o büyük kervanını bugün düşünebiliyor musunuz mesela? Bu kadar büyük bir para bütün kervan develeriyle birlikte, üzerindeki kıymetli yükleriyle birlikte Müslümanlara infak ettim diyordu. O gün kardeş olmak buydu. Neden asr-ı saadet denilmiş? Neden hakikaten de saadet asrı denilmiş? Ne güzel isim vermişler. Böyle insanların olduğu bir asır, saadet asrı olmaz mı? Böyle insanların olduğu bir asırda kardeşlik bozulabilir mi? O gün işte bu ümmet dünyanın her tarafına İslam'ı götürdü. Böyle olanlar, kendi aralarında kardeşliği gerçekleştirmiş olanlar, onlar İslam'ı her tarafa yayabildiler. Heraklius'un sözünü hatırlayın. Heraklius komutanlarına sormuştu. Müslümanlar Ürdün'e kadar geldiler. Şam toprakları denilen Suriye, Ürdün, hatta Türkiye, Lübnan, Beyrut, Filistin toprakları, Diyar-ı Rum diye isimlendiriliyordu bunlar. Şam toprakları deniyordu Suriye'ye, Lübnan'a, Filistin'e, Ürdün'e, oralara kadar yaklaştılar Müslümanlar. İşte o zaman Bizans'la karşılaştılar. Diyar-ı Rum'a geliyorlardı çünkü. O gün Şam toprakları Rum'un elindeydi. Diyar-ı Rum'a gelince, Bizans askerleriyle karşılaşınca, o zaman Heraklius'un askerleri mağlup olmaya başladılar İslam orduları karşısında. Heraklius bir gün topladı komutanlarını. Allah cezanızı versin dedi. Neden hep siz mağlup oluyorsunuz söyler misiniz? Savaşlarda siz mi daha çoksunuz, onlar mı daha çok? Müslümanlar mı daha çok, siz mi daha çoksunuz? Neden hep siz mağlup oluyorsunuz? Her savaşta biz daha çoğuz dediler. Peki dedi, o halde bu mağlubiyetin sebebi nedir? Komutanlardan biri söz aldı ve dedi ki, çünkü biz içki içiyoruz, faiz yiyoruz, zina ediyoruz ve biz böyleyken onlar öyle yapmıyorlar. Onlar Rablerine kulluk ediyorlar, Kur'an okuyorlar, komutanlarına itaat ediyorlar. Onlar aynı zamanda bizim tersimize, biz diyoruz ki ben en son öleyim, savaşta en son ben öleyim diyoruz. Ben öleceksem bile en son ölen kimse olayım. Kardeşlerim, diğer askerler, onlar benden evvel ölsünler diyoruz. Halbuki Müslümanlara gelince onlar bunun tersini söylüyorlar. Onlar evvela ben öleyim diyorlar. Madem birisi ölecek, o ölen ben olayım diyorlar. İşte biz bundan dolayı kaybediyoruz demişti. Heraklius, doğru söyledin demek zorunda kaldı. Evet dedi, eğer bizim askerimizin vaziyeti buysa, hakikaten de mağlup olmamız boşuna değil. Müslümanların kardeşliği onları şok etmişti. Bugün nasıl ki Batı medeniyetinin teknolojisi insanlarımızı şok ettiyse, biz dün onları böyle şok ettik. Bir sürü alanlarda onları şok ettik. Aramızdaki kardeşlik onları şok ediyordu. Hatırlayın, meşhur bir hadisedir. Sözlerimi o hadiseyle de bitirmek istiyorum. Bir savaş esnasında şehit olmak üzere olan İkrime, Süheyl ve Haris bin Hişam. Hatırlayın, İkrime düşmüş ölmek üzere, şehit olmak üzere. İkrime kim? İkrime Ebu Cehil'in oğlu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Yıllarca peygamberimizle savaşmış İkrime. Savaşan adamın oğlu İkrime. İslam düşmanının oğlu. Ve Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman oradan kaçıp giden İkrime. Esir edilmemek için kaçmış olan İkrime. Ve sonra tekrar dönmüş gelmiş olan İkrime. Ve Efendimiz'e İkrime geliyor ya Resulallah dediklerinde, Allah'ın Resulü şöyle buyuracaktı. İkrime geliyor. Haber geldi ki İkrime geliyor. Sakın ha sakın İkrime'nin yanında babası Ebu Cehil'den bahsetmeyesiniz ha. Ebu Cehil'den bahsetmeyin. İkrime'nin kalbini kırmayın. Size kardeş olmaya geliyor. İkrime'nin kalbini kırmayın. Halbuki İkrime yıllarca İslam'la savaşmıştı. Peygamber'e kılıç kaldırmıştı. Belki nice Müslümanları şehit etmişti. Ama İkrime bugün iman etmek üzere geliyordu. Kardeş olacaktı Müslümanlarla. Geliyor ve iman ediyordu. Ve güzel bir şekilde iman ediyordu. Kısa bir süre sonra bir savaşa katıldı.
ve yaralandı düştü. Su diyordu İkrim'e. Suyu getirdiler kendisine. Oradan bir başkası su dedi. Süheyl sesleniyordu. Su diyordu o da. Ona götür dedi İkrim'e. Daha birkaç yıllık Müslüman İkrim'e. İmana ulaşmış olan İkrim'e. Kardeşliğin ne olduğunu anlamış olan İkrim'e. Belki kıtlık zamanında bile bunu yapmak çok zor. Ama o ölüm döşeğinde vücudunuzdan kan oluk gibi boşanırken, tansiyonunuz düşerken, elleriniz ayaklarınız tutmaz hale gelirken, ruhunuz çıkarken, canınız çekilirken bunu düşünebilmek, kardeşlik bu noktaya gelmişti sahabeden. Kardeşlik bu noktaya geldi. Canı çıkarken bile, canı çekilirken, vücudundan alınırken, vücuduna oluk gibi kan boşanırken bile kardeşliği unutmayacak kadar kardeş. Kardeşime götürün dedi. Götürdüler Süheyl'e. O tam içeceği sırada Haris oradan sesleniyordu. Su dedi. Ona götürün dedi o da. Hepsi aynı demek ki. Yalnız bir tane olsaydı böyle bir olay. Diyecektik ki o insanı kendinden. Ama dün Müslüman olmuş İkrim'e bile aynı kardeşliği gösterebiliyordu. Haris'e götürdüler. İçemeden şehit oldu. Suyu götüren kişi döndü bari dedi. Süheyl içsin bari ölmeden evvel. Ağzı kurumuş Süheyl'in. O içsin bari ona getirdi. O da şehit oldu içemeden. Bari dedi İkrim'e kavuşturayım. İkrim'e içsin. İkrim'e de şehit oldu içemeden. İçse ne olacaktı ki sanki? Ama onlar bu tavırlarıyla tarihe geçtiler. Bütün Müslümanlara örnek bir hareket ortaya koydular. Kıymetli kardeşlerim, işte buydu kardeşlik. Buydu Hazreti Ebu Bekir'in kardeşlik anlayışı. Bütün malını, mülkünü, kardeşlerini esir Müslümanlar kurtarmak için harcıyordu. Hubeyb-i İban idam etmek için götürüyorlardı. Dediler ki, Ebu Süfyan kendisine dedi ki, doğru söyle bana ey Hubeyb, şimdi seni öldüreceğiz burada. Yalan söylemenin bir alemi yok. Gerçeği söyle. Şu anda senin yerinde Muhammed olsaydı ister misin? Şu anda sen evinde olsaydın, çor çocuğunla birlikte olsaydın, karınla beraber yemek yiyor olsaydın ister miydin? Senin yerinde Muhammed olaydı, senin yerinde bir başka Müslüman olaydı ister miydin? Hubeyb dedi ki vallahi benim yerimde peygamberimin olacağına bırak onu, ben peygamberimin ayağına bir diken batmasına bile tahammül edemem. Ben onu o kadar seviyorum. O kadar kardeşimdir o benim. Benim kafamı vurun ama peygamberimin ayağına bir diken batmasın. Bu kadar kardeş olmuşlardı kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle böyle bir zamanda da böyle bir kardeşliğe ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Hepinize Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Şöyle bir soru var. Irkçılığa maruz kalarak zulme uğrayan Kürtlerin buna tepki olarak kendi ırklarını yüceltmelerini helal kılar mı? Ayrıca zulüm gören bir kavmin milliyetçiliği olmaz hadisi doğru mudur? Ben böyle bir hadis hatırlamıyorum ama diğer soruya gelince, ırkçılığa maruz kalmış olan bir milletin ırkçı olması nasıl doğru olabilir ki? Irkçılığın yüzünden çekiyor ise kendisi nasıl ırkçı olabilir ki? Müslümanların, size şöyle bir hatıramı anlatayım kıymetli kardeşlerim. Bir gün bir hoca, medrese okumuş bir hoca bana dedi ki, Müslümanlar dedi 70 parçaya ayrılmışlar. 70 parça caizse dedi, neden 71. parça caiz olmasın dedi. Yani neden Kürdistan olmasın dedi. Dedim ki Müslüman 70 parça caizse 71.'nin de caiz olmasının fetvasını aramaz. Müslüman 70 parçayı 69'a indirmenin yolunu arayan insandır.
69-68'e, 68-67'ye ve sonunda bir ümmet olmak, Müslümanların birlik beraberliğini sağlamak, Müslüman bunu arzu eder. 70 tane caizse, 71'inci de caizdir diyeceğine, nasıl olur da Müslümanları biraz daha birleştirebiliriz? Müslüman bunun yolunu arar. Müslümanın tavrı budur. Biz 70 tanesini caiz gördük mü ki 71'inciyi caiz görelim? İşte o 70 tanesini caiz görenler bugün işte 71. parça ile karşı karşıya kaldılar. Sonunda Müslümanlar birbirlerine düşmeye başlıyorlar. Amerika sürekli olarak aynı oyunu oynuyor. Saddam Hüseyin'e göz kırptı Amerika. Yıllar evvel İran'a saldırttı. Göz kırptı, Kürtlere saldırttı Halepçe'de. Göz kırptı, Kuveyt'e gir dedi. Kuveyt'e girmesini sağladı. Sonra bir gün geldi kendisi, Irak'a girdi ve bir tane dostu kalmamıştı Saddam'ın. Kardeşliği bozmuştu ve kendisine Amerika vurduğu zaman kimse kendine yardım etmedi. Hem ümmet anlayışını kaybettiğimizden hem de o dostlarını kaybettiğinden kimse yardım etmedi. Parçaladılar. Kürtleri vurunca Kürtler yardım etmedi. Amerika'ya yardım eder hale geldiler. Kıymetli kardeşlerim, mesela Türkiye'de şuurlu Müslümanlar Amerika'yı nasıl görmektedirler? Yapmış olduğu bu zulümlerden dolayı zalim olarak görüyorlar, öyle değil mi? Türkiye'de katil Bush deniliyor, zalim deniliyor. Suriye'de, Suriye Kürtlerinde, hatta Irak Kürtlerinde ve belki bizim buradaki bazı Kürtlerde öyle laflar, öyle anlayışlar gelişti ki Bevi Ezzet dediler mesela. Ben tam olarak ifade edememiş olabilirim. Ama mana olarak şu, yani Ebul Hurriye, yani özgürlüğün babası, özgürlüğün babası dediler Bush'a. Bir Müslümanın böyle söylemesi mümkün olabilir mi? Müslümanların bu şekilde düşünmelerinin sonucu bunlar. Irkçı yaklaşımların sonuçları bunlar. Cemaat önderleri neden bir araya gelip de kardeşlik ruhunu canlandıramıyor? Acaba nefislerine göre mi veyahut da birbirlerine güvenmediklerinden mi? Tabii ki bu bir yanlıştır. Bunu savunacak halimiz yok. Ama mesele sadece nefis meselesi değil. Elbette ki nefsin de bir payı vardır. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ama tamamen nefsi bir problem de değil. Kıymetli kardeşlerim, cemaatlerin birleşmesi eğer isteniliyorsa evvela bir takım esaslar üzerinde birleşilmesi icap eder. Bugün mesela diyelim ki bir Müslüman veya bir cemaatte en fazla önem verilen Kur'an ve sünnet olduğu halde başka bir cemaatte Kur'an ve sünnet ikinci plana atılmış ise mesela bunların birleşmeleri mümkün değildir. Bediüzzaman rahimahullah der ki bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli, hiçbir kitap Kur'an'a perde yapılmamalı. Ama bugün eğer bazı kitaplar Kur'an'a perde olur hale geldiyse elbette ki bu insanlar anlaşamayacaklardır. Bir insan meselelere Kur'an, sünnet penceresinden bakıyorsa, öbürü başka pencerelerden bakıyorsa tabii ki bunlar anlaşamayacaklardır. Birisi strateji biliyor, metot biliyorsa, diğeri bilmiyorsa tabii ki bunlar anlaşamayacaklardır. Birisi bütün vitaminleri vermemiz lazım diyorsa, öbür yalnız tek vitamin veriyorsa tabii ki bunlar anlaşamayacaklardır. Diyelim ki mesela tasavvuf A vitamini, siyasi konular B vitamini, mesela cihat C vitamini, imani meseleler D vitamini, ibadetle ilgili konular Allah'a zikir diyelim ki E vitamini, her biri bir vitamin. Bunların hepsini Kur'an bize veriyor. Yalnız birisini vermiyor. Ama eğer birisi mesela kalkıp da sadece A vitamini alırsa, A cemaati A vitamini, B cemaati B vitamini, C cemaati C vitamini. Böyle olursa elbette ki sağlıksız nesiller meydana gelecektir. Birinde şu hastalıklar, diğerinde başka hastalıklar zuhur edecektir. A vitamini alıp da B, C, D vitamini almayanların şuralarında hastalıklar zuhur edecek. B vitamini alıp da A'yı, C'yi, D'yi almayanların tabii ki başka bir takım hastalıklar zuhur edecektir. Yani mesele aslında birleşmeme meselesi değil, mesele aslında bütün vitaminleri vermeme meselesidir. Bütün vitaminleri verseydiler bütün cemaatler gene de ittifak etmiş sayılırlardı. Hepsi aynı vitaminleri veriyorlarsa, isterse isimleri başka olsun, ne fark eder ki? Belki tatlı bir rekabet olurdu, belki daha çok çalışmalarını sağlardı, birbirlerinin aleyhinde de konuşmazlardı ve güzel bir rekabet içerisinde yarış yaparlardı birbirleriyle. Belki hizmetlerin daha hızlı büyümesini sağlardı. Problem bu değil. Problem şu andaki problem, şu an için söylüyorum, yarınlar için değil. Şu an için problem birleşmeme problemi değildir. Şu an için bu şekilde birleşecek olsalar problemler daha da büyür. Birisi müçtehit olmadığı halde müçtehitlik taslıyorsa, muhaddis olmadığı halde muhaddislik taslıyorsa, öbürü kendi kafasından hükümler veriyorsa, birisi strateji bilmiyor, olmadık meseleleri gündeme getiriyorsa, birisi hep A vitamini diyor, B, C, D vitaminlerini ihmal ediyorsa, bunlar bir araya gelseler, inanın ki selamı sabahı da keserler. Bugün belki selamlaşıyorlarsa, yarın belki selam da vermezler birbirlerine. Zaten küsenler bir araya gelip de sonra ayrılanlar küsüyorlar. Bunlar bir araya gelmişlerdi ama belirli prensipler dahilinde değil. Ve Rabbani bir ahlak oluşmuş da o şekilde bir araya gelinilmiş de değil. Ve iş kurallarına göre yapılmış da değil. Onun için bugün yapılması gereken şey evvela bütün vitaminlerin ortaya konulması. Biz evvela bütün vitaminleri almalıyız ve bütün vitaminleri de verecek bir hale gelmeliyiz. Ondan sonra o zaman birleşmenin faydası olur, zarar olmaz. Bediüzzaman ve Risale'nin nur hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Düşüncem şudur. Bediüzzaman Allah'ın evliyasındandır. Velayet makamındadır. Kerametleri de haktır, vardır. Fakat bundan çok daha önemlisi çilekeş bir insandır. Bence onun kerametinden de önemli, ilminden de daha önemli olan onun bir dava adamı olmasıdır. O bir dava adamıdır, o bir çilekeştir ve neslinin kurtarılması için bir şeyler yapmaya çalışmış ama çok fazla tavırlarını ortaya koyamamış, istediklerini yapamamış ve yıllarca sürgün ve hapis hayatı içerisinde ancak o kadar yapabilmiş olan bir büyüğümüzdür. Fakat hata şuradan kaynaklanıyor. Bediüzzamanı ve Risale-i Nur'u nasıl göreceğiz? Bakışımız nasıl olacak? Bediüzzaman kendisi de Risale-i Nur'da der ki, tecrübelerle anlamışız ki imani meselelerde fetva vermekle görevlendirilmişiz. Bu zamanda diyor, imani meselelerde fetva vermekle görevlendirilmişiz. Yani Allah Azze ve Celle diyor bana imani meseleleri güzel bir şekilde açıklama kudreti verdi. Birçok zor meseleyi basit misallerle açıklayabilecek bir kudret bana verdi. Kendisi kendisinin görevinin imani meseleler olduğunu açıklıyor. İman iki boyutludur. Tek yönlü değil. Ela lehul halku vel emir buyuruyor Araf suresinde Allah Azze ve Celle. Dikkat ediniz, yaratmak da Allah'a aittir, emretmek de Allah'a aittir. Risale-i Nur Allah'ın yaratıcı boyutu üzerinde durur. Tabiat risalesiyle ateizmi parçalar. Haşir risalesiyle ahiret anlayışını kazandırmaya çalışır. Risale-i Nur'un asıl üzerinde durduğu konular bunlardır. İmani meseleler ama bu imani meselelerin o boyutu. Ama Allah'ın emredici sıfatı Risale-i Nur'da fazla temas edilmez, hatta hiç temas edilmez. O kendisini o meselede mazur görüyor. Bulunduğu çağ itibariyle o meseleye temas edememiştir. Allah'ın dediği olacak, Allah'ın dediği göklerde olduğu gibi yeryüzünde de olacak diye açık bir tavır ortaya koyamamıştır. O ortaya koyamadı diye bugün biz de ortaya koymayacağız demek değil. Kendisi lemalarda mesela der ki, nur ve topuz, ikisini kaldırmaya gücüm yok diyor. Hem nuru hem topuzu, ikisini kaldırmaya gücüm yok. O yüzden diyor, nuru kaldırıyorum ben. Demek istiyor ki bir gün birilerinin diğerini de kaldırmaya gücü olabilir. Ben ona karşı değilim demek istiyor.
Müslümanların her dönemde hepsine gücü yetmeyebilir. Ama aradan bu kadar yıl geçmiştir. Hala sanki o yıllarda yaşanıyormuş gibi davranılıyor. Hata buradan kaynaklanıyor. Ve Risale-i Nur'a bakışta hata var. Risale-i Nur bir hareket metodu değildir. Demin dediğim gibi imani meseleleri anlatan bir kitaptır.
Ve güzel anlatmaktadır. Hakikaten insanda maneviyat oluşturmaktadır. Fakat hata onu hareket metodu kitabı gibi görmektedir. Hareket metodu Kur'an'dan ve sünnetten alınır. Risale-i Nur'dan alınmaz. Hareket metodunu Allah ve Resulü tayin etmiştir. Onu oradan almak lazımdır. Risale-i Nur bir hizmet metodudur en fazla. Bir hizmet metodudur. Hareket başka bir şey, hizmet başka bir şey. İkisini karıştıranlar öyle onu da oradan almaya çalışıyorlar. Risale-i Nur'dan hareket metodu çıkartmaya çalışıyorlar. Kıymetli kardeşler, Risale-i Nur bir hizmettir, hareket değil. Hareketin lideri olur. Bediüzzaman bir lider değildir. Ömrü boyunca hapiste sürgünde yaşamış bir çilekeş bir Müslümandır. Ömrü hapiste geçen, sürgünde geçen bir insan nasıl lider olacak? Adamcağıza öyle bir şey yapılmış ki sen diyorlar karakolun karşısındaki şu evi kiralayacaksın. Başka ev kiralamasına bile müsaade etmiyorlar. Hiç kimse seninle görüşmeyecek. Böyle bir insan nasıl lider olsun? Hareket, hareketin lideri olur. Hareketin prensipleri olur. Hareketin projeleri olur. Hareketin kadrosu olur. Söyler misiniz? Risale-i Nur'un o dönemde neyi vardır? Kendisi bir lider midir? Hayır. Bir takım hareket metoduyla ilgili prensipleri mi vardır? Risale-i Nur okumadığımız bir kitap değil. Risale-i Nur'da bana göstersinler mesela hareketin ilkeleri nelerdir? Böyle bir konuya temas etmiyor. Hareketin kırmızı çizgilerini çizmiyor. O bir hizmet metodudur. Hizmet kendisi yazıyordu ya da yazdırıyordu. Talebeleri, köylüler hatta bütün köy gizli gizli onları yazıyor, çoğaltıyor, dağıtıyorlardı. Matbaa olmadığı için. Hizmet yapıyordu, Allah rahmet eylesin. Hizmet metodu ortaya koydu. Ama o ancak bu kadarını yapabildi. Nasıl ki Mekke'de Peygamberimizin eğer Medine'si olmasaydı, İsa Aleyhisselam gibi, Peygamberimizin Medine'si olmasaydı, mesela biz yalnız Mekke'yi bilseydik, o zaman diyecektik ki, efendim Peygamberimiz cihada karşıdır. Cihat yapmamıştır diyecektik. Ama Medine'si olunca Peygamberimizin, Medine'de cihat da yapmıştır. O zaman Peygamberimizin cihada karşı olmadığı, cihadın Allah'ın bir emri olduğu medeni ayetlerle ve Peygamberimizin sünnetiyle ortaya çıkmıştır. Bediüzzaman'ın Medine'si olmadıysa kabahat mı? Peygamberimizin Medine'si oldu, Allah nasip etti. Orada Mekke'de sabreden peygamber, sabredin diyen peygamber Medine'de cihadı ilan etti. Çünkü Allah ona o imkanı bahşetti. Bediüzzaman o günleri göremediyse kabahat onun mu? İsa Aleyhisselam o günleri göremediyse kabahat onun mu? Onun için Risale-i Nur'u doğru anlamak icap eder. Risale-i Nur'dan istifade etmeliyiz, okumalıyız, maneviyatımızı güçlendirmeliyiz. Allah sevgisini aşılıyor insana gerçekten de. Ama Risale-i Nur okuyanlar hizmet adamı oluyorlar. Hocaları kendisine Amerika'ya bile git dese gidiyorlar. Fakat bazıları için söylüyorum, dönüp geldiği zaman İslam'la savaşan insanları desteklediklerini de görüyoruz maalesef. Şu şekilde söyleyeyim. Risale-i Nur'u bir hizmet metodu olarak görelim. Ondan almamız gerekeni alalım. Hareket metodunu Kur'an'dan ve sünnetten alalım. Şöyle bir soru var. Bir boşluktayım. İmanımı kuvvetlendirmek ve ibadetlerimin daimi olması için ne yapabilirim? Halimi nasıl düzeltebilirim? İmanın kuvvetlenmesi kainat kitabını okumadan olmaz. Kainat kitabını okuyacaksınız. Mahlukatı okuyacaksınız. Okumak kolay değil. Siz okulda ABC'yi bile bir yılda zorla öğrendiniz, öyle değil mi? Zorla öğrendik. Çocukken zoraki okula gittik, çalıştık, çalıştık ve öğrendik. Şimdi bir Elif B'yi bile, ABC'yi bile böyle bir yılda zorla öğrenen bir insan, böyle bir varlık, elbette ki kainat kitabını okumayı öğrenmesi hiç kolay olmayacaktır. Kainat kitabını okumayı öğrenmek hiç kolay değildir. Bir müddet bakacak, bakacak, bakacak, belki bir şey okuyamayacak ama sonunda okumayı öğrenecek. Mahlukata bakın, Allah Azze ve Celle'nin gücünü, kudretini mahlukatında göreceksiniz. O zaman kalbinize ılık ılık imanın aktığını göreceksiniz. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır, sebebi de budur. Çobanlık yapmayanlar Allah'ı tanıyamayacaklarından, yani kainat kitabını okumayanlar Allah'ı tanıyamayacaklarından, Allah Azze ve Celle onlara evvela kainat kitabını okuttu, ondan sonra vazife verdi. Kainat kitabını okuyan kişiye Tevrat verildi, İncil verildi, Zebur verildi, Kur'an verildi ve o zaman o kitabı anlayabildi. Birinci kitap okumadan ikinci kitap anlaşılmıyor. İbn Mesud'un şu rivayeti doğru mu? Tek bir kişi de bir cemaat olabilir, yeter ki hak üzere olsun. Tek bir kişi, yani İbrahim Aleyhisselam gibi tek başına ümmet olmak her adamın kârı değil. Ve sonra İbrahim Aleyhisselam tek başına ümmettir buyuruyor Kur'an, ama bunun manası yani yalnız kalın, tek başınıza kalın demek değil. O buna rağmen bir nesil istedi ve kendisi kendinden sonrası için bile peygamber gönderilmesini istedi. Rabbena veb'as fihim resulen minhum yetlu aleyhim ayetik buyurdu. Böyle dua etti. Ey Rabbimiz, benden sonra onların içerisinden onlara sen ayetlerini okuyacak olan peygamberler gönder, peygamber gönder, sen ayetlerini okusun. Onların yalnız kalmamasını istedi. Hiçbir peygamber yalnızlığı tavsiye etmemiştir. Peygamberimiz de buyurmuş ki, üç kişi bir yolculuğa çıktığınız zaman birinizi imam seçin. Cemaat olun, üç kişi bir cemaattır. Cemaat olun ve rastgele davranışlar yapmamak için, kontrollü olması için. Yani hiçbir ayette ve hadiste hiçbir zaman yalnızlık tavsiye edilmemiştir. Böyle bir ayet, böyle bir hadis varsa, birisi biliyorsa söylesin. Allah Azze ve Celle veya Resulü yalnız kalmayı tavsiye etmiş. Tek başına yaşa, cemaat olma demiş. Böyle bir nas Kur'an'da sünnette mevcut değil. Bütün Kur'an ve sünnet bunun aksini söylüyor. Başörtüsü sorununun ortaya çıkmasında imansızlığın bir rolü var mıdır? Yani ben o soruya şu şekilde cevap vereyim. İmansızlığın değil de imanla savaşanların bir rolü var. İmanından Müslüman bacımız başını örttü ama imanla savaşanlar buna razı olmadılar, olamadılar. Mesele aslında şuydu. Türkiye'de İslami faaliyetler hızlanıyor. Hızlandı, güçlendi son 20-30 sene içerisinde. Asıl mesele bu. Bunu niye söylüyorum? Bazı kimseler falan hocayı, falan cemaati suçladılar. Falan partiyi, falan pırtıyı. İşte onların şu yanlışından dolayı böyle oldu dediler. Onlar şu yanlışı yapmasaydı bu olmazdı dediler. Bununla alakası yok. Mesela bütün dünyada İslam hareketler güçleniyor ve bütün Türkiye'de de faaliyetler hızlandı 20-30 sene içerisinde. Bu hazmedilemiyor. Ne yaptılar ne ettilerse nesli istedikleri hale getiremediler ve yeniden filizlenmeye başlandı. Bunu hazmedemiyorlar. Bütün mesele budur. Yoksa ne filan hocanın kabahati, ne filan cemaatin, ne filan partinin, birbirimizi suçlamak yerine hırsızı biraz daha suçlayalım ve kardeş olalım. Hepinizi bu şekilde saygıyla selamlıyorum. Allah rahmet üzerinize olsun. Esselamu aleyküm.
Muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi'ye konferanslarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizleri aydınlattılar. Engin bilgileri ve gündeme ışık tutan yorumlarıyla bizleri bilgilendirdiler. Rabbim çalışmalarını bereketlendirsin. Öncü bir nesil nasip etsin inşallah.